Dr. Jekyll ve Mr. Hyde. Avukat Mr. Utterson, asla bir gülüşle aydınlanmayan katı bir çehreye, kıt ve mahcup bir hitap tarzına geri kalmış bir hassasiyete sahip, uzun, sıska, cansız, sıkıcı ama her nasılsa sevilen bir şahsiyetti. Arkadaş toplantılarında şarabın keyfine vardığı zamanlarda bakışlarında son derece insani bir şey belirirdi. Konuşmasına hiç yansımasa da sadece yemeklerden sonra çehresinde şekillenen gizli sembollerde değil, daha çok ve daha belirgin olarak gündelik eylemlerde kendini belli eden bir şeydi bu. Kendisine karşı epey hoşgörüsüzdü Mr. Utterson. Kaliteli şaraba olan düşkünlüğünü köreltmek için yalnızken cin içerdi. Ve çok sevdiği halde 20 yıldır tiyatro kapısından içeri adımını atmamıştı. Ne var ki başkalarına karşı herkesçe onaylanmış bir hoşgörüye sahipti. Kimi zaman başkalarının kabahati olan o güçlü ihtiras karşısında gıptayla karışık bir hayret duyar, en olmadık durumlarda bile ayıplamak yerine yardıma meylederdi. Kabil'in sapkınlığına şapka çıkarıyorum demişti bir defasında tuhaf bir şekilde. Kardeşimin kendi usulüyle şeytana uymasına izin veririm ben. Karakterinin bu yönü yüzünden çoğu zaman yokuş aşağı giden insanların hayatında kalan son saygın şahsiyet, olumlu tesir yaratacak son kişi olmaktan kurtulamazdı. Yanına varmaktan vazgeçmedikleri sürece de böylelerine karşı tavırlarında en ufak bir değişim emaresi belirmezdi. Şüphesiz onun için zor bir şey değildi bu. Ne de olsa en basit ifadeyle duygularını belli etmeyen biriydi. Dostlukları bile benzeri bir iyi mizaç üstüne kurulmuş gibiydi. Dost çevresini talihin elinden çıktığı haliyle kabullenmek ancak mütevazı insanın özelliğidir. Ve avukatın tarzı da aynen buydu. Dostları ya kendi kanından insanlar ya da uzun süredir tanıdığı kişilerdi. Düşkünlük duyduğu şeylerse tıpkı sarmaşıklar gibi zamanın bir ürünüydü. Nesnenin kendisine olan bir eğilimin değil. İşte onu uzaktan akrabası ve şehrin tanınmış siması Mr. Richard Enfield'la birleştiren bağ da hiç şüphesiz buydu. İki adamın birbirlerinde ne buldukları ya da ne gibi bir ortak yanları olduğu pek çoklarının akıl sır erdiremediği bir konuydu. Onlara pazar yürüyüşlerinde rastlayanlar birbirleriyle hiç konuşmadıklarını, son derece donuk göründüklerini, bir dostla karşılaştıklarında ise bariz şekilde rahatladıklarını söylerdi. Tüm bunlara rağmen iki ahbap bu kısa gezintilere büyük önem verir, onları her haftanın göz bebeği addeder, gezintileri sekteye uğramasın diye sadece keyif verici faaliyetleri rafa kaldırmakla kalmaz, işle ilgili çağrıları da kulak arkası ederlerdi. İşte bu gezintilerden birinde iki ahbabın yolu tesadüfen Londra'nın işlek kesiminde yer alan arka sokaklardan birine düştü. Dar ve sessiz denebilecek bir sokaktı burası ama hafta arası giderek gelişen bir ticarete sahne olurdu. Sokak sakinleri görünüşe göre hali vakti yerinde vaziyeti daha da iyileştirme konusunda rekabet içindeki kimselerdi ve kazançlarının fazlasını aşna fişneye ayırıyorlardı. Bu yüzden de dükkan önleri tüm semt boyunca sıra sıra dizilmiş güler yüzlü satıcı kadınlar misali davetkar bir havayla öne çıkıyordu. Göz alıcı hoşlukların perdelendiği ve geçişin nispeten azaldığı pazar günleri bile bu sokak sönük muhitine kıyasla ormandaki bir yangın gibi parlıyor, yeni boyanmış kepenkleri, cilalı levhaları, genel temizliği ve kayda değer canlılığıyla ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor, gözünü, gönlünü açıyordu. Sokakta, doğu yönünde ilerlerken sol tarafta, köşelerden birine iki kapı mesafede bir avlunun araya girmesiyle birlikte gidiş hattı kesintiye uğruyordu. Ve tam bu noktada meşhum bir blok çatısını sokağa doğru uzatıyordu. İki katlı bu yapının penceresi dahi olmayan alt katında tek bir kapı, rengi solmuş bir duvarın belirlediği üst katındaysa kör bir cepheden başka bir şey yoktu. binanın tüm hatlarına uzatmalı, bakımdan yoksun bir ihmalkarlığın izleri nüfuz etmişti. Ne zili ne de tokmağı olan kapıysa yıpranmış, rengini kaybetmişti. Berduşlar besbelli kapının girintisini mesken tutup duvarlarda kibritler çakmış, çocuklar merdivenlere dükkan açmış, öğrencinin biri bıçağını pervazlarda denemişti. Üstelik görünüşe bakılırsa hemen hemen bir nesildir bu gelişi güzel ziyaretçileri kovalamak veya yarattıkları tahribatı onarmak üzere buralara adım atan da olmamıştı. Mr. Enfield ile avukat sokağın karşı tarafındaydılar. Ama bina girişinin karşısına vardıklarında Mr. Enfield bastonunu kaldırıp işaret etti. "Şu kapı hiç dikkatini çekti mi?" dedi. Dostundan olumlu yanıt alınca da, "O kapı benim zihnimde çok tuhaf bir hikayeyle bağlantılıdır," diye ekledi. "Sahi mi?" dedi Mr. Utterson, ses tonunda hafif bir değişiklikle. "Nasıl bir hikaye?" "Şöyle," dedi Mr. Enfield. "Kara bir kış günü, saat 3 civarı, dünyanın bir ucundan evime dönüyordum. Ve yolum şehrin, sokak lambalarından başka görülecek hiçbir şeyi olmayan bir yerine düştü. Sokak sokak ilerliyorum. Herkes uykuda. Yürüdükçe yürüyorum. Her yer, geçit resmine hazırlanmışçasına aydınlatılmış ve her yer, kilise gibi bomboş. Nihayet, hani insan etrafı dinler, dinler de gözleri artık bir polis aramaya başlar ya, işte aynen öyle bir ruh haline girdim. Tam o anda iki kişi gördüm. Bunlardan biri doğu istikametinde düzgün bir kaldırımda uçar adımlarla yürüyen ufak tefek bir adamdı. Diğeri ise ana caddeyi kesen sokaktan aşağı var gücüyle koşan 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu. Efendim, bu ikisi pek tabii ki köşede çarpıştılar. İşte ondan sonra olayın korkunç kısmı vuku buldu. Adam büyük bir soğukkanlıkla kızın üstüne basıp geçti. Ve onu yerde çığlık çığlığa bırakıverdi. Anlatınca kulağa öyle etkileyici gelmiyor ama izlemesi hakikaten pek bir fenaydı. Adam öyle insana falan benzemiyordu. Juggernaut gibi bir şeydi. Çevirenin notu. Juggernaut, bir Hindu tanrısı. Bu tanrıya tapınanların geçit töreninde kendilerini tanrının tasvirini taşıyan taşıtın önüne atarak bağlılıklarını gösterdikleri söylenir. Ona sesimin son perdesiyle seslendim. Tabana kuvvet koşmaya başladım ve bu beyefendiyi yakasından yakaladığım gibi tutup çığlıklar atan kızcağızın etrafına toplanmış kalabalığın yanına getirdim. Beyefendi gayet sakindi ve hiç direnç göstermedi. Ama bana öyle çirkin bir bakış fırlattı ki vücudumdan bir anda soğuk terler boşanıverdi. Etrafa toplananlar kızın aile fertleriydi ve çok geçmeden haber salınan doktor da çıka geldi. Doktora bakılırsa kızcağızın korkmaktan öte pek bir şeyi yoktu. Ve hal böyle olunca iş orada bitti sanırsın. Ama ortada bir tuhaflık vardı. Kızın üstüne basıp geçen o beyefendiden görür görmez tiksinmiştim tabii ki. Doğal olarak kızın ailesi de tiksinmişti. Ama asıl dikkatimi çeken doktorun hal ve tavrıydı. Yaşı ya da görünümüyle dikkat çekici bir yanı olmayan ağır Edinburgh aksanlı, odun gibi duygusuz, alelade bir şahıstı. Efendim, sözün kısası senin benim gibi bir adamdı. Ancak yakaladığım kişiye ne zaman baksa sanki onu öldürme arzusuyla beti benzi atıyordu. Ben onun aklından geçeni nasıl anladıysam o da benim aklımdan geçeni anlamıştı. Ve tutsağı öldürmek gibi bir şey söz konusu olmadığından biz de yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık. Beyefendiye gerekirse olayı bir skandala dönüştürüp ismini Londra'nın bir ucundan ötekine dek lekeleyebileceğimizi söyledik. Ne kadar dostu, ne kadar saygınlığı varsa hepsini kaybetmesi için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı anlattık. Bir yandan böyle kızılca kıyameti koparırken, bir yandan da kadınları adamdan olabildiğince uzak tutuyorduk. Çünkü hepsi harp yalar gibi hiddete kapılmıştı. Çevirenin notu. Harp yalar, eski Yunan mitolojisinde Thaumas ile Elektra'nın üç kızını topluca belirten isimdir. Sirenlere benzeyen bu kanatlı ifritler fırtınaların ve ölümün sembolü sayılırlardı. Ömrümde böyle nefret dolu çehreler görmemiştim. Adamsa kapkaranlık, alaycı soğukkanlığıyla, hatta sanırım biraz da korkuyla ortamızda duruyor ama tıpkı bir şeytan gibi hiç renk vermiyordu. Bu kazadan kâr temin etmekse amacınız, dedi. Elimden bir şey gelmez elbet. Her centilmen hadise yaratmaktan kaçınır, diye ekledi. Neyse kafanızdaki tutar söyleyin, dedi. Adamdan çocuğun ailesi için 100 pound kadar kopardık. Fırsat bulsa biraz diretecekti ama başına dert açabileceğimiz hissine kapılmış olmalı ki razı geldi. Sıra parayı almaya geldi. Peki, nereye götürdü bizi dersin? O kapının olduğu yere. Cebinden bir anahtar çıkardı, içeri girdi ve az sonra 10 poundluk altınla ve kalanı içinde Kautz Bankası'na ait hamiline yazılmış ve hikayemin esas noktalarından biri olduğu halde şu an söyleyemeyeceğim isimle imzalanmış bir çekle geri döndü. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki gayet iyi bilinen ve pek çok defa basılmış haliyle karşımıza çıkmış bir isimdi bu. Çekte yazan tutar yüksek olsa da altındaki imza ondan çok daha fazlasına kefil olabilecek nitelikteydi. Tabii hakiki olduğu sürece. Cesaretimi toplayıp beyefendiye tüm bunların epey şüphe uyandırıcı olduğunu, normalde kimsenin sabahın 4'ünde bir mahzen kapısından girip de elinde başka bir adamın imzasını taşıyan 100 poundluk çekle dışarı çıkamayacağını söyledim. Fakat beyefendi son derece rahat ve hor gören bir tavır içindeydi. Müsterih olun, dedi. Banka açılıncaya kadar yanınızda durup çeki kendi ellerimle bozduracağım. Bunun üzerine doktor, çocuğun babası, beyefendi ve ben hep birlikte yola çıktık. Ve o geceyi benim evimde geçirdik. Ertesi sabah kahvaltı ettikten sonra yine hep birlikte bankaya gittik. Çeki ben ellerimle teslim ettim ve sahte olduğu yönünde ciddi şüphelerim olduğunu belirttim. Oysa yoktu böyle bir şey. Çek hakikiydi, dedi Mr. Utterson. Görüyorum ki sen de benim gibi düşünüyorsun, dedi Mr. Enfield. Evet, pek fena bir hikaye bu. Ne de olsa benim adam kimsenin yanına yanaşmak istemeyeceği sahiden de lanet olası biriydi. Ama çekte imzası yer alan şahıs, centilmenlik timsali, hem de şöhretli, ki öyle olması daha da feci ve hayır yapan bir kişiydi. Bir tür şantaj vardı belki de işin içinde. Birkaç gençlik kabahatine karşılık ağır bir bedel ödeyen dürüst bir adam söz konusuydu belki. O kapının olduğu yere de sonuçta şantaj evi ismini taktım zaten. Gerçi gördüğün üzere bu bile olup biteni açıklamaya yetmiyor, diye ekledi ve bu sözlerle birlikte derin bir düşünceye daldı. Az sonra Mr. Utterson'ın ani bir sorusuyla dalgınlığından sıyrıldı. Peki, o çeki bozduran kişinin orada yaşayıp yaşamadığını bilmiyor musun? Yaşıyor olması hayli muhtemel, öyle değil mi? Diye cevapladı soruyu Mr. Enfield. Ama ben onun adresini bir şekilde fark etmiştim ve başka bir yerde, bir meydanda yaşadığını hatırlıyordum. O kapının olduğu yeri hiç sorup soruşturmadın mı peki? Dedi Mr. Utterson. Hayır efendim, bir hassasiyetim vardır benim, yanıtı geldi Mr. Enfield'den. Soru sorma konusuna çok katı yaklaşırım. Kıyamette sorguya çekilmeye benzetirim bunu. Bir soru sormak, bir taşı yerinden oynatmak gibidir. Siz tepede sessiz sedasız otururken taş yuvarlanmaya başlar ve başka taşları da beraberinde sürükler. Bir bakmışsınız, gelmiş, evinin arka bahçesinde sessiz sedasız oturan, aklınıza en son gelecek ihtiyarın kafasına çarpmış, ondan sonra bütün aile ismini değiştirmek zorunda kalmış. Hayır efendim, bir kuralım var benim. Durum ne kadar müşkül görünüyorsa o kadar az soru sor. Çok da güzel bir kural, dedi avukat. Fakat o yeri kendim gidip inceledim, diye sözüne devam etti Mr. Enfield. Ev demeye bin şahit ister doğrusu. Bildiğimizin dışında bir kapısı yok. Ve bildiğimiz kapıdan girip çıkan da maceramın kahramanı olan beyefendiden başka kimse değil. Birinci katta avluya bakan 3 pencere var. Zemin katta hiç pencere yok. Ancak mevcut pencereler de daima kapalı ve temiz. Bir de çoğu zaman dumanı tüten bir baca var. Demek ki içeride yaşayan da var. Yine de emin olmak zor. Çünkü o avluya bakan binalar öyle bitişik nizam ki hangisinin nerede bitip nerede başladığı belli değil. İkili bir süre sessizlik içinde yürüdü. Ardından Enfield, Utterson'a yine ''O kuralın pek güzelmiş.'' dedi. ''Evet, bence de öyle.'' diye karşılık verdi Enfield. ''Ancak yine de.'' diye konuşmayı sürdürdü avukat. ''Sormak istediğim bir şey var. Çocuğun üstüne basıp geçen beyefendinin ismini öğrenmek istiyorum.'' ''Aa!'' dedi Mr. Enfield. ''Söylememin bir zararı olacağını sanmıyorum doğrusu. Beyefendinin adı Hyde'dı.'' ''Hmm,'' dedi Mr. Utterson. ''Peki görünümü nasıldı?'' ''Tarifi kolay değil. Görünümünde bir tuhaflık vardı. İnsanı rahatsız eden, hatta düpedüz tiksindiren bir tuhaflık. Böylesine sevimsiz biriyle hiç karşılaşmamıştım. Ama yine de neden öyle göründüğünü bilemiyorum. İnsanda ciddi bir şekil bozukluğu taşıyormuş izlenimi uyandırıyordu.'' Ama tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorum. Sıra dışı bir görünümü vardı. Fakat nesi sıra dışıydı anlatamıyorum. Yok efendim. Bir türlü nereye koyacağımı bilemiyorum. Tarif edemiyorum o adamı. Üstelik hafızamdan silindiğinden de değil. Çünkü görüntüsü şu an bile gözlerimin önünde. Mr. Utterson yine bir süre sessizlik içinde ve besbelli derin düşüncelere dalmış bir halde yürüdü. ''Bu beyefendinin anahtar kullandığından emin misin?'' dedi sonunda. ''Yapma ama sevgili dostum.'' diye itiraz etti Mr. Enfield büyük bir şaşkınlıkla. ''Evet biliyorum.'' dedi Utterson. ''Tuhafına gidiyordur bu sorular. Mesele şu ki sana diğer tarafın ismini sormuyorsam zaten bildiğimdendir. Gördüğün gibi Richard, hikayenin sonuna geldin artık. Eğer sözünü ettiğim konuda tam anlamıyla hatasız konuşmadıysan, şimdi düzeltsen iyi olur. Keşke beni bildiklerin konusunda önceden uyarsaydın, diye karşılık verdi Enfield, biraz surat asarak. Ancak senin deyişinle hatalı konuşmadım. Adamın gerçekten anahtarı vardı. Dahası, hala da var. Bir hafta kadar önce o anahtarı kullandığını gördüm. Mr. Utterson derin bir nefes aldı ama tek kelime etmedi. Genç dostuysa yeniden konuşmaya başladı. ''İşte ağzını açma konusunda bana bir ders daha.'' dedi. ''Düşük çenemden utanç duyuyorum şu an. Gel seninle anlaşalım ve bu konuya bir daha hiç değinmeyelim.'' ''Yürekten el sıkışırım bunun için Richard.'' dedi avukat. Mr. Hyde'ın peşinde. O akşam Mr. Utterson bekar hayatı sürdüğü evine büyük bir kederle döndü ve hiçbir keyif almadan akşam yemeğini yedi. Pazar günleri akşam yemeğinden sonra şömine başına oturup mahalle kilisesinin çanı gece yarısını çalıncaya dek kitap sehpasına yerleştirdiği basma kalıp ilahi metinlerinden birini okumak adetiydi. Çan sesini duyduktan sonra büyük bir ağırbaşlılık ve minnet içinde yatmaya giderdi. Ne var ki o gece sofra toplanır toplanmaz bir mum alıp çalışma odasına geçti. Odada kasasını açtı ve kasanın en gizli bölmesinden üstünde Dr. Jekyll'ın vasiyeti yazan bir zarf çıkardı. Sonra da karamsar bir çehreyle oturup zarfın içindeki belgede yazılanları okumaya başladı. Vasiyet el yazısıyla yazılmıştı. Çünkü Mr. Utterson şimdi tamamladığı için sorumluluğunu üstlense de hazırlanması sırasında bu belge için yardım eli uzatmayı reddetmişti. Vasiyete göre MD, tıp doktoru, DCL, medeni hukuk doktoru, LLD, hukuk doktoru, FRS, kraliyet cemiyeti üyesi vesaire Dr. Henry Jekyll'ın vefatı halinde tüm mal varlığı, dostu ve varisi Edward Hyde'a devredilecekti. Ancak Dr. Jekyll'ın 3 ayı aşan bir süre boyunca ortadan kaybolması veya açıklanamaz yokluğu halinde sözü edilen Edward Hyde, doktorun hane üyelerine yapılacak küçük miktardaki ödemeler dışında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluktan bağımsız olarak ve hiçbir gecikme olmaksızın adı geçen Henry Jekyll'ın yerini alacaktı. Bu belge uzun zamandır avukatın canını sıkmaktaydı. Onu hem bir avukat olarak hem de fanteziye giren şeyleri edepsizlik gibi gören ve hayatın makul, mantıklı, geleneklere uygun yönlerini seven biri olarak rencide ediyordu. Bugüne kadar öfkesini kabartan şeyse Mr. Hyde'a dair hiçbir bilgi sahibi olamayışıydı. Oysa şimdi kaderin bir cilvesiyle bilgi edinmişti. Bu ismin sadece hakkında daha fazla bilgi edinemeyeceği bir isim olması yeterince kötü değilmiş gibi, şimdi bir de nahoş niteliklerle ilişkilendirilmesi söz konusuydu. Ve bunca zamandır görüşünü engelleyen parçalı, seyrek sis bulutu dağıldığında ortaya aniden belirgin bir canavar tasviri çıkmıştı. Sevimsiz belgeyi yeniden kasaya yerleştirirken, ilk başta bunun delilik olduğunu düşünmüştüm, dedi Utterson. Oysa şimdi bir kepazelik olduğundan korkmaya başladım. Bu sözlerin ardından elindeki mumu üfledi, üstüne kalın bir palto geçirdi ve tıbbın kalesi Cavendish meydanına doğru yola çıktı. Dostu, muhterem Dr. Lanyon'un evi bu meydandaydı ve doktor sayısı kabarık hastalarını yine burada kabul ediyordu. Bir bilen varsa o da Lanyon'dur, diye düşünmüştü avukat. Utterson'ı gayet iyi tanıyan vakur kahya onu içeri buyur etti ve hiçbir gecikmeye maruz bırakmadan doğruca Dr. Lanyon'un tek başına şarabını içmekte olduğu yemek salonuna aldı. Doktor, bir tutam saçı vaktinden önce ağarmış, tavırları taşkın ama kararlı, candan, sıhhatli, çevik, kırmızı yüzlü bir adamdı. Mr. Utterson'ı görünce koltuğundan fırladığı gibi onu iki elini sıkarak karşıladı. Kendine özgü sıcakkanlılığı göze abartılı görünse de samimi duygulara dayalıydı. Ne de olsa kendilerine ve birbirlerine saygı duyan avukatla doktor, yüksek öğrenim öncesi ve sonrasında arkadaşlık etmiş eski dostlardı ve ender rastlanır bir şekilde birbirlerinin dostluğundan keyif alırlardı. Biraz havadan sudan sohbet ettikten sonra avukat lafı tüm sevimsizliğiyle aklını meşgul eden konuya getirdi. ''Tahminimce, Lanyon,'' dedi. ''Seninle ben, Henry Jekyll'ın en eski arkadaşlarıyızdır, öyle değil mi?'' dedi. Dr. Lanyon kıkırdayarak, ''Keşke daha genç arkadaşlar olsaydık,'' diye karşılık verdi. ''Öyledir herhalde. Ne olmuş? Pek görmüyorum ben artık onu.'' ''Sahi mi?'' dedi Utterson. ''Sizi bağlayan ortak bir mesele yok muydu?'' ''Vardı,'' diye cevap verdi doktor. Ama 10 yıl kadar önce Henry Jekyll'ı fazlaca tuhaf bulmaya başladım. Adam giderek yanlışa düşmeye başladı. Daha doğrusu kafasında yanlışa düştü. Elbette ki dedikleri gibi eski günlerin hatırına onunla hala ilgileniyorum. Ama adamı artık pek nadir görüyorum. ''Onunki gibi ilme aykırı zırvalıklar!'' diye ekledi doktor rengi aniden mora dönerek. ''Damon ile Pityas'ın bile arasını açar.'' Yazarın notu. Klasik Yunan efsanesine göre Sirakuza tiranı Dionysos, Pityas'ı ölüme mahkum eder. Pityas, tamamlanması gereken önemli bir işi olduğunu söyleyerek kendisi dönünceye kadar yerine arkadaşı Damon'u bırakmayı önerir. Gelmeyecek olursa Damon idam edilecektir. Ama Pityas son dakikada geri gelince Dionysos ikisinin de canını bağışlar. Bu küçük öfke hali Mr. Utterson'ın içine bir anlamda su serpti. Demek sadece bilimsel bir konuda fikir ayrılığına düşmüşler diye düşündü. Ve gayrimenkul devir işlemleri haricinde hiçbir bilimsel tutkusu olmayan biri olarak daha kötü bir şey değilmiş neyse ki diye ekledi. Dostuna kendini toparlaması için birkaç saniye verdikten sonra sormaya niyetlendiği soruyu sordu. Sen hiç onun hamilik yaptığı birine rastladın mı? Hyde diye birine.
''Hyde mı?'' dedi Lanyon.
Hayır. Hiç duymadım öyle birini. Görüştüğümüz zamandan beri. İşte koskoca, kapkaranlık yatağına dönen avukatın yanında getirdiği bilgi bu kadar çıktı. Sabahın erken saatleri ilerleyinceye dek yatağında bir sağa bir sola dönüp durdu avukat. O gece harıl harıl işleyen zihni için hayli rahatsız bir gece olmuştu. Zifiri karanlıkta işleyen, soruların hücumuna uğrayan zihni için. Evine son derece yakın olan kilisenin çanları 6'yı vurduğunda Mr. Utterson'ın kafası hala malum problemle meşguldü. Bu problem şimdiye dek onun sadece entelektüel yanına etkilemişti. Ama artık hayal gücü de devreye girmiş, daha doğrusu esir alınmış durumdaydı. Gecenin karanlığında perdeleri çekili odada bir sağa bir sola dönerek yatarken Mr. Enfield'ın anlattığı hikayeyi birbirini takip eden ışıklandırılmış resimler gibi gözlerinin önünden geçiriyordu. Gecenin karanlığında kocaman sokak lambalarıyla aydınlatılmış şehri düşünüyordu. Hızlı adımlarla yürüyen bir adam silüetiyle doktorun evinden öteye doğru koşan bir kız çocuk. Bu ikisinin yolları kesişiyor ve Juggernaut bozması adam çocuğu yere devirip çığlıklarına kulak asmadan üstüne basıp geçiyor. Sonra zengin bir malikanenin bir odası canlanıyordu gözlerinin önünde. Arkadaşı bu odada yatmış, rüyalarına gülümseyerek uyurken odanın kapısı açılıyor, yatağın perdesi çekilip açılıyor, uyuyan uyandırılıyor ve o da ne? Yanı başında hakların devredildiği adamın silüeti dikiliyor ve gecenin o vaktinde bile arkadaşının kalkıp adamın buyruğunu yerine getirmesi gerekiyor. Bu iki sahnedeki silüet gece boyu avukatın zihnine musallat oldu. Uykuya daldığı zamanlarda bile silüetin uyuyan evlerin arasından daha bir sinsice süzüldüğünü ya da şehrin lambayla aydınlatılmış sokaklarının labirentinde gitgide hızlanarak nihayetinde baş döndürücü bir süratle ilerleyip her köşede bir çocuğa çarptığını ve onu çığlıklar içinde yerde yatar halde bıraktığını görüyordu. Ne var ki silüetin tanınmasını sağlayacak bir yüzü yoktu. Rüyasında bile yüzü yoktu. Varsa da onu afallatıp gözlerinin önünde eriyip gidiyordu. İşte böylece avukatın zihninde gerçek Mr. Hyde'ın yüzüne bakmaya yönelik son derece güçlü ve neredeyse ölçüsüz bir merak uyandı ve hızla büyüdü. Onu bir kerecik olsun görebilse esrar perdesi aralanacak, hatta enine boyuna incelenen esrarengiz şeylerde adet olduğu üzere belki de tamamen kalkacaktı. Kim bilir, belki o zaman arkadaşının bu tuhaf tercihinde veya bağlılığında artık ne şekilde adlandırırsanız, hatta vasiyetnamenin insanı ürperten maddelerinde bir sebep görecekti. En azından görmeye değer bir yüzdü bu. Merhametten yoksun bir adamın yüzü. Hiçbir şeyden etkilenmeyen Enfield'ın zihninde kalıcı bir nefret uyandırmayı başarabilen bir yüz. Mr. Utterson o andan itibaren dükkanlardan oluşan o arka sokaktaki kapıya musallat oldu. Sabahları çalışma saatlerinden önce, öğlenleri işin bol, vaktin kıt olduğu zamanlarda, akşamları sisler ardındaki ayın altında, her tür ışıkta ve hem yalnızlık hem de kalabalık anlarında avukatı malum mahallinde bulmak mümkündü. Eğer bu adam Mr. Hyde ise diye düşündü. O zaman ben de Mr. Seek olurum. Çevirenin notu. Hyde ismi İngilizce'de saklanmak anlamına gelen hide sözcüğüyle eş seslidir. Dolayısıyla Bay Saklan sözü ima edilmiştir. Devamındaki Mr. Seek, Bay Ara ifadesi de ona göndermedir. Sonunda sabrının mükafatını aldı. Yağmursuz, güzel bir akşam vaktiydi. Hava buz gibi serin, sokaklar balo salonu kadar temizdi. Hiçbir rüzgarla sarsılmayan lambalarsa düzenli bir gölge ışık deseni oluşturuyordu. Saat 10'da dükkanlar kapandıktan sonra bu arka sokak iyice tenhalaştı ve Londra'nın dört bir yanından gelen kısık homurtuya rağmen hayli sessizleşti. Küçücük sesler uzaklara taşınmaya, evlerden gelen sesler yolun her iki yakasında da net bir şekilde duyulmaya başlandı. Sokağa yaklaşanların konuşmalarıysa kendileri görülmeden çok önce duyulur oldu. Mr. Utterson birkaç dakikadır malum mahallinde beklemekteydi ki tuhaf, hafif adımların yaklaşmakta olduğunu fark etti. Gece devriyeleri esnasında tek bir kişiye ait seslerin henüz çok uzaktayken bile kentin muazzam uğultu ve takırtılarından aniden sıyrılıvermesine çoktan alışmıştı. Ancak şimdiye dek hiçbir ayak sesi dikkatini böylesine keskin ve net bir şekilde çekmemişti. Avukat, son derece güçlü ve batıl bir başarı önsezisiyle avlunun girişine doğru çekildi. Adımlar hızla yaklaştı ve sokağın sonundan dönünce iyice sesli bir hal aldı. Avludan dışarıya doğru bakan Utterson, az sonra ne tür bir adamla karşı karşıya olduğunu görebildi. Ufak tefek, son derece sade giyimli biriydi bu. Ama görünümü o mesafeden bile bakanda bir hoşnutsuzluk uyandırıyordu. Ne var ki adam vakit kazanmak için yolun karşısına geçip doğruca kapıya yöneldi ve yaklaşırken tıpkı evine yaklaşmakta olan biri gibi cebinden bir anahtar çıkardı. Mr. Utterson öne doğru çıkarak yanından geçmekte olan adamın omzuna dokundu. Mr. Hyde'dı değil mi? Mr. Hyde hırlarcasına nefes alarak hemen geri çekildi ama korkusu çabucak geçti ve avukatın doğrudan yüzüne bakmasa da serin kanlıkla cevap verdi. Evet, ismim o. Ne istiyorsunuz? Anladığım kadarıyla içeri giriyorsunuz diye karşılık verdi avukat. Ben Dr. Jekyll'ın eski bir dostuyum. Gaunt Caddesi'nden Mr. Utterson. İsmimi duymuş olmalısınız. Sizinle böyle münasip bir şekilde karşılaşınca beni buyur edersiniz diye düşündüm. Doktor Jekyll'ı bulamayacaksınız ama. Kendisi evde değil, dedi Mr. Hyde anahtarını deliğe sokarak. Sonra aniden ama yine başını kaldırmadan, beni nasıl tanıdınız, diye sordu. Rica etsem bana bir iyilik yapar mısınız, dedi Mr. Utterson. Memnuniyetle, diye karşılık verdi diğeri. Ne yapabilirim? Yüzünüzü görmeme izin verir misiniz, dedi avukat. Mr. Hyde bir an için tereddüt eder gibi oldu. Ama hemen sonra aklına aniden bir şey gelmiş gibi bir meydan okuma havası takındı. İkili birkaç saniye boyunca bakışlarını ayırmadan birbirine baktı. Bu sayede sizi yine tanıyabilirim, dedi Mr. Utterson. Bunun da faydası olabilir. Evet, dedi Mr. Hyde. Tanıştığımız iyi oldu gerçekten de. Yeri gelmişken size adresimi de vereyim. Soho'da bir caddenin numarasını verdi. Aman tanrım, diye düşündü Mr. Utterson. O da vasiyetnameyi düşünüyor olabilir mi acaba? Ancak duygularını kendine sakladı ve adresi anladığını belirtircesine bir şeyler geveledi. Pekala, dedi öteki. Söyleyin bakalım, beni nasıl tanıdınız? Tariften, cevabı geldi. Kim tarif etti? Ortak dostlarımız var, dedi Mr. Utterson. Ortak dostlar, ha, dedi Mr. Hyde, hafifçe boğuk bir sesle. Kimmiş onlar? Jekyll, örneğin, dedi avukat. O size benden hiçbir zaman söz etmedi, diye haykırdı Mr. Hyde ani bir öfkeyle. Doğrusu, yalan söyleyeceğinizi hiç düşünmezdim. Yapmayın ama, dedi Mr. Utterson. Hiç hoş sözler değil bunlar. Diğeri, hırıltıyı andıran vahşi bir kahkaha attı ve ardından inanılmaz bir çabuklukla kapıyı açıp evin içinde gözden kayboldu. Mr. Hyde içeri girince avukat bir süre endişe içinde öylece bekledi. Sonra ağır ağır sokağa arşınlamaya başladı. Ama birkaç adımda bir durup afallamış gibi elini alnına götürdü. Yürürken kendi kendine tartıştığı sorun öyle kolayca çözülebilir türden bir şey değildi. Mr. Hyde epey soluk benizli, cücemsi biriydi. Ve bir kusuru olmasa da insanda bir şekil bozukluğuna sahipmiş izlenimi uyandırıyordu. Sevimsiz bir gülümsemesi vardı. Avukata çekingenlik ve cüretkarlık karışımı tekinsiz bir tavırla yaklaşmış, boğuk, fısıltılı, çatlak denebilecek bir sesle konuşmuştu. Tüm bunlar Hyde'ın aleyhine özellikler olsa da bir araya geldiklerinde Mr. Utterson'ın onunla bağdaştırdığı malum tiksinti, nefret ve korkuyu açıklayamıyordu. "Başka bir şey olmalı," dedi serseme dönen avukat. "Başka bir şeyler var. Ne olduğunu bir bilebilsem, tövbeler olsun, insana bile benzemiyor ki. Mağara adamı mı desem, şu eski hikayedeki Doktor Fell'a mı benzetsem bilmiyorum. Yoksa sadece kötü bir ruhun ışığı mı sızıyor dışarı? O ışık mı başkalaştırıyor adamın kilden kalıbını? Sonuncusudur herhalde. Ah zavallı dostum Harry Jekyll. Üstünde şeytanın imzasını okuyabildiğim bir yüz varsa hayatta, o da senin bu yeni dostunun yüzüdür." Arka sokağın köşesini dönünce, güzel evlerin çerçevelediği bir meydana vardı avukat. Binaların o eski heybetli yapıları aşınmış, daire ve odaları artık her türden insanın eline kalmıştı. Haritacılar, mimarlar, neydi belirsiz avukatlar ve karanlık bazı girişimlerin temsilcileri. Ne var ki evlerden biri, köşeden ikinci ev hala bütünüyle kullanılıyor gibiydi. Mr. Utterson bu evin şu an üstündeki pencereden sızan ışık haricinde tamamen karanlığa gömülü olsa da büyük bir zenginlik ve konforu yansıtan kapısının önünde durdu ve kapıyı çaldı. İyi giyimli, yaşlıca bir uşak kapıyı açtı. "Mr. Jekyll evde mi, Poole?" dedi avukat. "Bir bakayım Mr. Utterson," diyerek ziyaretçiyi içeri geniş ve alçak tavanlı, zemini döşeme taş kaplı, kır evi stilinde alev alev açık bir şömineyle ısıtılan pahalı meşe dolaplarla dolu rahat bir hole buyur etti Poole. "Burada şöminenin başında bekleyebilir misiniz efendim? Yoksa sizi yemek salonuna mı alayım?" "Burada beklerim, teşekkürler," dedi avukat ve yaklaşıp yüksek şömine parmaklığına yaslandı. Şimdi tek başına bırakıldığı bu hol, doktor dostunun küçük fantazilerinden biriydi ve Utterson'ın kendisi de buradan daima Londra'nın en hoş odası diye söz ederdi. Ancak bu gece bir ürperti vardı içinde. Hyde'ın yüzü gözlerinin önünden gitmiyor, içinde hayata karşı bir tiksinti ve nefret kabartıyordu ki pek ender böyle şeyler hissederdi. Bu karanlık ruh halinin etkisiyle cilalı ahşap dolaplara yansıyan şömine ateşinin titreşimlerinde, tavandaki gölgelerin huzursuz hareketlerinde bir tehdit seziyordu. Poole, Dr. Jekyll'ın dışarı çıktığını bildirmek üzere geri döndüğünde hissettiği rahatlama karşısındaysa utanç duydu. "Mr. Hyde'ı az önce eski teşrih salonunun kapısından girerken gördüm Poole," dedi. "Dr. Jekyll evde değilken bir sakıncası yok mu bunun?" "Hayır, yok Mr. Utterson," diye cevap verdi uşak. "Mr. Hyde'ın kendi anahtarı var." "Anlaşılan, patronun bu genç adama epey güveniyor," dedi avukat alaycı bir tonla. "Evet efendim, güveniyor gerçekten de," dedi Poole. "Hepimize onun emirlerine itaat etmemiz söylendi." "Ben hiç tanışmadım galiba bu Mr. Hyde'la, değil mi?" dedi Utterson. "Aa, hayır efendim, kendisi asla burada akşam yemeklerine katılmaz," diye karşılık verdi uşak. "Doğrusu, onu evin bu yakasında pek az görürüz. Genelde laboratuvara gelip gider." "Pekala. İyi akşamlar Poole." "İyi akşamlar Mr. Utterson." Avukat, içinde büyük bir sıkıntıyla evine doğru yola düştü. "Zavallı Harry Jekyll," diye düşündü. İçimden bir ses başının dertte olduğunu söylüyor. Gençken pek deli doluydu. Çok zaman geçti üstünden ama Tanrı'nın hukukunda zaman aşımı diye bir şey yoktur. Evet, o tür bir şeydir mutlaka. Eski bir günahın hayaleti, gizli bir rezaletin kanseri, anısı unutulduktan, benlik sevgisi hatayı hoş gördükten seneler sonra ayağını sürüyerek gelen bir cezadır elbet. Bu düşünceyle korkuya kapılan avukat bir süre kendi geçmişini düşündü. Ve eski günahlardan biri, şans eseri, kutuda kapalı kalmış yaylı palyaço misali kapak açılınca gün ışığına fırlayıverir diye hafızasının tüm köşelerini yokladı. Ancak geçmişi olabildiğince günahsızdı. Çok az insan hayat öyküsünü içeren tomarı bu kadar az vesveseyle okuyabilirdi. Ne var ki avukat yine de yaptığı pek çok hata karşısında boynunu büktü ve eşiğine gelip de yapmadığı pek çok hata karşısında yeniden ölçülü ve korku dolu bir minnetle başını doğrulttu. Ardından aklındaki ilk konuya döndü ve içinde bir umut ışığı doğdu. İncelenecek olursa bu Üstad Haydın da vardır kendine göre sırları, diye düşündü. Adamın görünüşüne bakılırsa epey de karanlık sırlar olmalı bunlar. Ona kıyasla zavallı Jekyll'ın en kötü sırrı bile gün ışığı gibi aydınlıktır herhalde. Bu iş böyle devam edemez. Bu yaratığı hırsız gibi Harry'nin başucunda bitiverirken düşününce kanım donuyor. Zavallı Harry için ne uyanış ama! Üstelik tehlikeli de bir durum. Çünkü bu Hyde vasiyetnamenin varlığını sezerse malları devralmak için giderek sabırsızlanabilir. Ah, bu işe hemen dört elle sarılmalıyım. Jekyll bana bir izin verse, diye ekledi. Jekyll bana bir izin verse. Bir kez daha vasiyetnamenin tuhaf maddeleri cam gibi net bir şekilde gözlerinin önünde beliriverdi. Doktor Jekyll'ın keyfi yerindeydi. Büyük bir şans eseri, bundan iki hafta sonra doktor, hepsi de zeki, saygın ve şaraptan anlayan 5-6 eski dostuna o keyifli akşam yemeği davetlerinden birini verdi. Mr. Utterson ise bir yolunu bulup diğer davetlilerden sonra biraz daha kalmayı başardı. İlk defa yaşanan bir şey değildi bu. Daha önceden de pek çok defa böyle olmuştu. Utterson sevildiği yerde candan sevilirdi. Ev sahipleri davetlerin sonunda şen şakraklar ve çenesi düşükler kapı eşiğine varmışken sessiz sedasız avukatı alıkoymaktan bir süre onun mütevazı dostluğu eşliğinde oturup baş başa kalmanın tadını çıkarmaktan neşeli geçen saatlerin yorgunluk ve gerginliğinin ardından zihinlerini onun zengin sessizliği içinde yatıştırmaktan keyif alırlardı. Aynı kural, İri yarı, biçimli, biraz kurnaz izlenimi uyandırsa da derinlik ve iyiliğin her tür emaresini taşıyan yumuşak hatlı, ellilerinde bir adam olan Dr. Jekyll için de geçerliydi. Şöminenin karşısında oturduğu şu an Mr. Utterson'a sıcak ve samimi bir yakınlık duyduğunu bakışlarından okuyabilirdiniz. "Ben de seninle konuşmak istiyordum, Jekyll," diye söze başladı avukat. "Şu vasiyetin vardı ya hani..." Dikkatli bir gözlemci, sevimsiz bir meselenin açılmak üzere olduğunu fark edebilirdi. Ama doktor sohbete neşeyle devam etti. "Ah, zavallı Utterson'cığım benim," dedi. "Benim gibi bir müvekkilin olduğu için çok talihsizsin. Vasiyetimden dolayı senin duyduğun sıkıntı kadar sıkıntı duyan bir adamı ömrümde görmedim. Tabii benim bilimsel sapkınlıklarım diye adlandırdığı şey karşısında verdiği tepkiyle o dar görüşlü bilgiç Lanyan'ı saymazsak. Tamam, biliyorum, iyi adamdır. Çatma kaşlarını öyle, harika adamdır. Ve hep daha sık görüşmek isterim ama dar görüşlü bir bilgiçtir işte. Cahil, kaba bir bilgiçtir. Hiç kimse beni Lanyan kadar büyük bir hüsrana uğratmadı." Bu sözleri tamamen göz ardı eden avukat, "Biliyorsun ben hiç onaylamadım," diye konuşmasına devam etti. "Vasiyetimi mi?" "Evet tabii biliyorum," dedi doktor biraz sert bir sesle. "Söylemiştin de zaten." "Şimdi yine söylüyorum," diye konuşmayı sürdürdü avukat. Genç Hyde hakkında bir şeyler de öğrendim. Doktor Jekyll'ın iri ve yakışıklı yüzü bir anda dudaklarına varıncaya dek soldu ve bakışları gölgelendi. "Daha fazla dinlemek istemiyorum," dedi. "Önceden konuşmamaya karar verdiğimiz bir konu bu." "Duyduğum felaket bir şey ama," dedi Utterson. "Fark etmez. İçinde bulunduğum durumu anlamıyorsun," dedi doktor tutarsız bir tavırla. "Çok sıkıntılı bir durumdayım Utterson. Çok tuhaf bir durumdayım. Gerçekten çok tuhaf. Konuşarak düzeltilemeyecek durumlardan biri bu." "Jekyll," dedi Utterson. "Beni bilirsin. Güvenebileceğin bir adamım ben. Aramızda kalmak kaydıyla içini dök bana. Şüphen olmasın. Kurtarırım seni içine düştüğün durumdan." "Sevgili Utterson," dedi doktor. "Çok iyisin. Sahiden de çok iyi bir insansın. Ve sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ayrıca yürekten inanıyorum söylediklerine. Herkesten, hatta kendimden bile çok güvenirdim sana, eğer öyle bir seçeneğim olsaydı. Ama hakikaten kaygılanacak bir şey değil bu. Öte yandan, sandığın kadar kötü bir şey de değil. Sırf senin iyi yüreğine su serpmek için bir şey söyleyeceğim. İstediğim anda kurtulabilirim Mr. Hyde'dan. İnan bana. Sana tekrar tekrar teşekkür ederim. Son bir şey daha söylemek istiyorum Utterson. Eminim beni yanlış anlamazsın. Bu tamamen şahsi bir mesele ve yalvarıyorum daha fazla üstüne gitme." Utterson bir süre şömineye bakarak düşüncelere daldı. "Eminim dediğin gibidir," dedi en sonunda ve ayağa kalktı. "Madem bu konuyu açtık, ki umuyorum son defa açmışızdır," diye konuşmasını sürdürdü doktor. "Anlamanı istediğim bir nokta var. Zavallı Hyde'ı gerçekten çok önemsiyorum ben. Biliyorum, görmüşsün onu. Kendisi de söyledi bana ve korkarım kabalık etmiş sana ama o delikanlıyı hakikaten çok ama çok önemsiyorum ve burada olmadığım gün ona tahammül edip haklarımı almasını sağlayacağına söz vermeni diliyorum. Her şeyi bilsen, sanırım bu dileğimi yerine getirirdin ve istediğim sözü verirsen de üstümden büyük bir yükü atmamı sağlamış olursun. Ondan hoşlanıyormuşum gibi davranmamı bekleme benden," dedi avukat. Elini avukatın koluna koyarak, "Öyle bir şey beklemiyorum zaten," dedi Jekyll minnetle. "Sadece adaletin yerine getirilmesini rica ediyorum. Ben burada olmadığımda hatırım için ona yardım etmeni rica ediyorum." Utterson elinde olmadan derin bir iç çekti. "Pekala," dedi. "Söz veriyorum." Carew Cinayeti Vakası. Bundan yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 1800 nokta noktada Londra tam anlamıyla vahşi bir cinayetle sarsıldı ve maktulün yüksek konumu olayın etkisini daha da arttırdı. Ayrıntılar az ama ürkütücüydü. Nehrin yakınlarındaki bir evde tek başına yaşayan bir hizmetçi kadın, gece 11 civarında üst kata yatmaya çıkmıştı. Gece yarısından sonra şehri sis kaplasa da gecenin ilk saatleri bulutsuzdu ve hizmetçinin penceresinin baktığı dar sokak ay ışığıyla ışıl ışıl aydınlanıyordu. Kız besbelli romantik bir kızdı. Çünkü penceresinin hemen yanında duran sandığının üstüne oturup hayallere dalmıştı. Sonradan gözlerinden yaşlar boşanarak olayı anlattığında söylediği üzere kendini hiç insanlıkla böylesine barışık hissetmemiş ve dünyaya hiç böylesine iyimserlikle bakmamıştı. Orada öylece otururken kır saçlı, yaşlı ve hoş bir beyefendinin sokakta o tarafa yaklaşmakta olduğunu fark etmişti. Hizmetçinin ilk başta fazlaca dikkatle bakmadığı, epey ufak tefek yapılı başka bir beyefendi ise diğerleriyle buluşmak üzere yaklaşmaktaydı. İkisi konuşma mesafesine geldiklerinde, ki bu tam hizmetçinin penceresinin önüydü, yaşlıca olan eğilip selam verdikten sonra karşısındakiyle pek kibar bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Öyle fazlaca önemli bir konudan konuşuyor gibi görünmüyordu. Hatta el kol hareketlerine bakılırsa sadece yol sorar gibi bir hali vardı. Ancak konuşurken ay ışığı beyefendinin yüzüne yansımış, kızsa o yüzü izlemekten büyük bir keyif almıştı. Adamın çehresi hem son derece masum ve eskilere mahsus bir iyilikle doluydu, hem de kendinden hoşnutluğa işaret eden yüce bir ifade barındırıyordu. Bakışları hemen sonra diğer beyefendiye kayan kız, onun çalıştığı evin efendisini bir ara ziyaret etmiş olan ve hiç mi hiç hoşlanmadığı Mr. Hyde olduğunu görünce şaşırdı. Mr. Hyde, elindeki ağır bastonla oynayıp duruyor ama karşısındakine tek kelime cevap vermiyordu. Üstelik beyefendiyi güçlükle bastırdığı bir sabırsızlıkla dinliyor gibi bir hali vardı. Sonra aniden müthiş bir öfkeye kapılmış, ayaklarını yere vurmaya, bastonunu sağa sola savurmaya ve hizmetçinin tarifine göre delirmiş biri gibi kıyametler koparmaya başlamıştı. Bunun üzerine yaşlı beyefendi büyük bir hayretle ve biraz da gocunmuş bir tavırla geri adım atmıştı. Mr. Hyde ise gemi iyice azıya alıp yaşlı beyefendiyi bastonuyla vurarak yere devirmişti. Ardından da hayvani bir öfkeyle kurbanını ayakları altında çiğnemiş, ona ard arda darbeler indirmişti. Bu darbelerle yerdekinin kemikleri dışarıdan duyulacak kadar gürültüyle kırılmış, sonunda ceset yol ortasına yuvarlanmıştı. Hizmetçi, gördükleri ve duyduklarının dehşeti karşısında bayılmıştı. Kendisine gelip polisi aradığında saat 2'yi bulmuştu. O sırada katil gideli çok olmuştu ama kurbanı yolun ortasında her yanı akıl almaz bir biçimde parçalanmış halde yatıyordu. İşi gören baston çok nadide, sert ve ağır bir ahşaptan yapıldığı halde insafsız zulmün şiddetiyle ortadan ikiye ayrılmış, parçalardan biri bir oluğa yuvarlanmıştı. Diğer parçaysa besbelli katilin kendisi tarafından götürülmüştü. Maktulün üstünden bir cüzdanla altın bir saat çıkmıştı. Ama kapatılıp mühürlenmiş bir zarf hariç herhangi bir kart ya da kağıt çıkmamıştı. Zarf büyük ihtimalle kurban tarafından postaneye götürülecekti ve üstünde de Mr. Utterson'ın isim ve adresi yazılıydı. Bulunan zarf ertesi sabah henüz yataktan çıkmadan avukata getirildi. Zarfı gören ve olup biteni öğrenen avukat ise büyük bir ciddiyetle dudağını büktü ve cesedi görünceye dek hiçbir şey söylemeyeceğim, dedi. Son derece mühim bir mesele olabilir bu. Zahmet olmazsa giyinmemi bekleyin lütfen. Aynı ciddiyetle bir çırpıda kahvaltısını edip cesedin götürüldüğü karakola doğru yola çıktı. Hücreye girer girmez başını salladı. Evet, dedi. Tanıyorum onu. Ne yazık ki bu kişi Sir Danvers Carroll'dur. İşe bakınız efendim, diye haykırdı polis memuru. Olabilir mi böyle bir şey? Ardından gözleri mesleki bir hırsla parladı. Bu olay büyük gürültü koparır şimdi, dedi. Belki siz bizi aradığımız adama da yönlendirebilirsiniz. Memur, hizmetçinin gördüklerini kısaca anlattı ve kırık bastonu gösterdi. Mr. Utterson, Hyde ismini duyunca bile irkilmişti ama baston önüne konduğunda hiçbir şüphesi kalmadı. Kırık ve yıpranmış haline rağmen yıllar önce Henry Jekyll'a verdiği bastonu tanımıştı. Sözüne ettiğiniz bu Mr. Hyde, ufak tefek biri miymiş, dedi. Hizmetçi, epey ufarak ve epey hain görünümlü diye tasvir etti kendisini, dedi memur. Mr. Utterson durup biraz düşündükten sonra başını kaldırdı ve ''Arabamla bana eşlik ederseniz'' dedi, ''size onun evine götürebilirim.'' Saat sabahın 9'unu bulmuş, mevsimin ilk sisi bastırmıştı. Gökten çikolata rengi koca bir örtü inmişti ama rüzgar durmaksızın esiyor, eline düşürdüğü bu buğuyu bir teviye sağa sola sürüklüyordu. Öyle ki araba bir sokaktan diğerine ilerlerken Mr. Utterson, alacakaranlığın şaşılacak kadar çok sayıda ve çeşitlilikteki tonlarına tanıklık ediyordu. Ortalık bir an akşam vakti gibi kararırken hemen ardından kaynağı belirsiz bir yangın ışığı misali capcanlı, ışıltılı bir kızıllıkta parlıyordu. Sonra da sis olabildiğince dağılıyor, girdap gibi dönüp duran çemberlerin arasından cılız gün ışığı yüzünü gösteriyordu. Bu hercai görüntüler arasından seçilen Soho'nun kasvetli semtleri, tüm o çamurlu yolları, hırpani yolcuları ve hiç söndürülmemiş ya da karanlığın yenilenen şu matemli istilasıyla baş etmek üzere tekrardan alevlendirilmemiş lambalarıyla avukatın gözünde kabuslardan fırlamış bir kentin mahalleleri gibi görünüyordu. Zihninden geçen düşüncelerse daha da karanlık tonlara boyanmıştı ve dönüp eşlikçisine baktığında zaman zaman en dürüst insanlara bile musallat olabilen kanuna ve onun sözcülerine yönelik o korkunun dokunuşu içinde hissediliyordu. Araba belirlenen adrese yaklaştığında bir miktar dağılan sis sayesinde avukatın gözüne pis bir sokak, ucuz bir bar, salaş bir Fransız lokantası, az miktarda malı ve iki penilik salataları olan bir dükkan, kapı eşiklerinde sarmaş dolaş oturan bir sürü pejmürde çocuk ve sabah kahvelerini içmek üzere ellerinde anahtarlarıyla dışarı çıkan farklı milletlerden pek çok kadın ilişti. Az sonra bu kesime yeniden ombra boyası kadar koyu kahverengi bir sis çökerek avukatla dışarıdaki rezil mekanın arasına girdi. Yazarın notu. Ombra boyası, doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan bir çeşit toprak boya. Henry Jekyll'ın gözde yakınının eviydi burası. Çeyrek milyon sterlinin mirasçısı olan adamın. Fil dişi çehreli, gümüşü saçlı ihtiyar bir kadın açtı kapıyı. Kadının riyakarlıkla yumuşayan şeytani bir yüzü vardı ama tavırlarında en ufak bir kusur yoktu. Bu evin Mr. Hyde'a ait olduğunu ama kendisinin evde olmadığını söyledi. Gece geç vakitte gelmiş fakat bir saat içinde tekrar dışarı çıkmıştı. Herhangi bir tuhaflık yoktu bunda. Mr. Hyde'ın düzensiz bir hayatı vardı. Örneğin kendisi iki aydan beri ilk defa dün görmüştü onu. Anlaşıldı. O halde odaları görmek istiyoruz dedi avukat. Ve kadın bunun imkansız olduğunu söylediğinde, size yanımdakinin kim olduğunu söylesem iyi olacak, diye ekledi. Bu gördüğünüz kişi, Scotland Yard'dan müfettiş Newcomen'dır. Kadının yüzünde bir an için tiksinti verici bir sevinç ifadesi belirdi. Ah, dedi, başı derde girdi demek. Ne yaptı söyler misiniz? Mr. Utterson ile müfettiş birbirlerine baktılar. Pek sevilen bir şahsiyet değil galiba kendisi, dedi müfettiş. Şimdi sevgili bayan, izin verin de bu beyefendiyle birlikte etrafa bir göz atalım. Yaşlı kadın dışında kimsenin olmadığı bu evde Mr. Hyde sadece birkaç odayı kullanmıştı. Ama bunlar lüks ve zevkle döşenmişti. Dolaplardan biri şarapla doluydu. Tabaklar gümüştü. Örtü ve peçeteler son derece zarifti. Duvarda, Utterson'ın tahminine göre tam bir sanat erbabı olan Henry Jekyll'ın hediye ettiği güzel bir tablo asılıydı. Halılarsa hoş desenli ve renkliydi. Ancak odalarda kısa süre önce ve telaş içinde bir arama yapıldığına dair her türlü emare vardı. Giysiler cepleri ters yüz edilerek yere atılmıştı, kilitli çekmeceler açık bırakılmıştı ve şöminede kağıt yakıldığını gösteren bir kül yığını vardı. Müfettiş küllerin arasından ateşe direnmiş yeşil bir çek defteri koçanını çekip çıkardı. Bastonun diğer yarısı kapı arkasında bulundu ve şüpheleri doğrulanan müfettiş bu duruma pek memnun olduğunu dile getirdi. Ardından bankaya yapılan ziyaret sonucunda katilin hesabında birkaç bin sterlin çıkınca müfettişin memnuniyeti doruğa ulaştı. "Şunu biliniz ki beyefendi," dedi Mr. Utterson'a, "bu adam artık elimden kurtulamaz. Kendisi aklını kaçırmış olmalı. Yoksa bastonu asla burada bırakmaz, daha da önemlisi çek defterini yakmazdı. Sonuçta para hayat demek bu adam için. Dolayısıyla tek yapmamız gereken onu bankada beklemek ve etrafa el ilanı dağıtmak." Ne var ki bu ikincisi pek öyle kolay değildi. Çünkü Mr. Hyde'ı tanıyan çok az kişi vardı. Başkahya bile onu sadece iki kez görmüştü. Ailesine dair ortada hiçbir iz yoktu. Şimdiye dek hiç fotoğrafı çekilmemişti ve onu tarif edebilecek birkaç kişi de sıradan gözlemciler söz konusuyken hep olduğu gibi birbirinden çok farklı şeyler söylüyorlardı. Hemfikir oldukları tek bir konu varsa o da kaçağın kendisini görenlerde uyandırdığı akıllardan çıkmayan tarifi imkansız bir şekil bozukluğu duygusuydu. Mektup hadisesi. Mr. Utterson, Dr. Jekyll'ın kapısına vardığında vakit ikindiyi bulmuştu. Poole, onu bekletmeden içeri aldı ve önce evin mutfağından, sonra da bir zamanlar bahçe olan açıklık bir alandan geçirerek laboratuvar ya da diseksiyon bölümü diye anılan binaya getirdi. Doktor evi ünlü bir cerrahın varislerinden satın almış ama anatomiden çok kimyaya meraklı olduğundan bahçenin en ucundaki bu yapının kullanım amacını değiştirmişti. Dostunun malikanesinin bu kısmına ilk defa kabul edilen avukat, penceresiz, karanlık yapıyı merakla inceledi. Az sonra, bir zamanlar hevesli öğrencilerin şenlendirdiği, şimdi ise sessizlik ve kasvete bürünmüş, masalarının üstü kimyasal aletlerle, zemini sandıklar ve ambalaj samanlarıyla dolu, sisli kubbesinden hafifçe ışık sızan diseksiyon bölümünü geçerken, berbat bir yabancılık duygusuyla etrafına bakındı. Salonun karşı tarafındaki bir kapının eşiğinden yukarı çıkan kırmızı çuha kaplı merdivenleri tırmandı ve sonunda doktorun odasına buyur edildi. Dört bir yanında cilalı dolaplar olan, çeşitli eşyaların yanı sıra bir boy aynası ile bir çalışma masasını barındıran ve demir parmaklıkla çevrili üç tozlu penceresi avluya bakan geniş bir odaydı burası. Şöminenin ateşi yanıyordu. Ve sis artık evlerin içinde dahi yoğunlaşmaya başladığı için şömine rafına yanmakta olan bir lamba yerleştirilmişti. Ateşin yanı başındaysa ölümcül derecede hastaymış gibi görünen Dr. Jekyll oturuyordu. Doktor, ziyaretçisini karşılamak için ayağa kalkmadı ama buz gibi soğuk elini uzatıp eskisinden farklı bir sesle avukatı selamladı. Poole yanlarından ayrılır ayrılmaz avukat, "Haberi duydun mu?" dedi. Doktor ürperdi. "Meydanda çığırıyorlardı," dedi. "Yemek salonumdan duydum." "Kısaca bir şey söylemek istiyorum," diye söze girdi avukat. "Carew benim müvekkilimdi. Ama sen de öylesin ve ben ne tür bir işle uğraştığımı bilmek istiyorum. Şu malum adamı saklamak gibi bir çılgınlık yapmıyorsundur herhalde, değil mi?" "Utterson, Tanrı'ya ant içerim," dedi doktor. "Tanrı'ya ant içerim ki onu bir daha asla görmeyeceğim. Sana şeref sözü veriyorum. Bu dünyada onunla işim bitti. Her şey sona erdi. Zaten o da benim yardımımı istemiyor. Sen onu benim tanıdığım gibi tanımıyorsun. Şu an emniyette. Oldukça emniyette. Sözüme inan. Bir daha ondan haber alan olmayacak." Avukat bu sözleri hüzünle dinledi. Dostunun hummalı tavırlarından hiç hoşlanmamıştı. "Bu adama pek güveniyor gibisin," dedi. "Ve senin adına umuyorum ki haklısındır. İş mahkemeye taşınırsa adın davaya karışabilir." "Evet, son derece güveniyorum," diye karşılık verdi Jekyll. "Güvenmek için hiç kimseyle paylaşmayacağım geçerli bazı nedenlerim de var. Ancak bir konuda senden akıl almak isterim. Ben bir mektup aldım. Ve onu polise gösterip göstermeme konusunda kararsızım. O mektubu senin ellerine teslim etmek istiyorum, Utterson. Eminim en doğru kararı verirsin. Güvenim sonsuz sana." "Sanırım mektubun malum kişinin tespitine yol açacağını düşünüyorsun, öyle mi?" dedi avukat. "Hayır," dedi doktor. "Hyde'ın akıbetinin ne olacağını fazla umursadığımı söyleyemem. Onunla bir ilişiğim kalmadı artık. Ben daha çok bu berbat mesele yüzünden epey savunmasız durumda kalan kendimi düşünüyordum." Utterson bir süre düşüncelere daldı. Dostunun bencilliği karşısında hem şaşırmış hem de biraz rahatlamıştı. "Pekala," dedi sonunda. "Görelim bakalım şu mektubu." Mektup tuhaf, dikey bir el yazısıyla yazılmış, Edward Hyde diye imzalanmıştı. Ve kısaca, çok zamandır binbir cömertliğine karşılık naçizane hizmetlerini sunduğu veli nimeti Dr. Jekyll'ın güvenliğini tehlikeye atmasına gerek olmadığı, çünkü kendisinin son derece güvendiği kaçış yollarına sahip olduğu belirtiliyordu. Mektup, avukatın hoşuna gitti çünkü iki adam arasındaki yakınlığın rengini umduğundan daha iyi ortaya koyuyordu. Üstelik avukat bunu okuyunca, eskiden şüphelendiği bazı şeylerden dolayı da suçluluk hissetti. "Zarf elinde mi?" dedi. "Ne yaptığımı düşünmeden yaktım onu," diye karşılık verdi Jekyll. "Ama üstünde posta damgası yoktu. Besbelli elden teslim edilmişti." "Bunu alıp bir şey yapmadan saklayayım mı?" dedi Utterson. "Benim adıma kararı tamamen senin vermeni istiyorum," yanıtını aldı. "Kendime olan güvenimi kaybettim ben." "Pekala. Ne yapacağımı düşünürüm o zaman," dedi avukat. "Son bir soru. Vasiyetnamende şu ortadan kayboluşla ilgili maddeleri dikte ettiren Hyde'dı değil mi?" Doktor bir an bayılacak gibi oldu. Dudaklarını sıkı sıkı yumarak başını salladı. "Biliyordum," dedi Utterson. "Niyeti seni öldürmekti. Ucuz kurtardın yakayı." "Yakayı kurtarmaktan çok daha fazlasını yaptım," dedi doktor ciddiyetle. "Bir ders aldım. Yüce Tanrım, hem de ne ders aldım? Bir bilsen Utterson." Bir süre elleriyle yüzünü kapadı. Avukat dışarı çıkarken durup Poole ile biraz sohbet etti. "Aklıma gelmişken," dedi. "Bugün buraya bir mektup teslim edilmiş. Getiren nasıl biriydi?" "Ne var ki Poole, postayla gelenler dışında hiçbir şeyin teslim edilmediğinden emindi. Postadan da sadece broşürler çıktı," diye ekledi. Bu haber avukatın korkularını yeniden alevlendirdi. Besbelli mektup laboratuvar kapısına getirilmiş, hatta belki doktorun odasında yazılmıştı. Eğer öyleyse farklı değerlendirilmeli ve daha büyük bir temkinle ele alınmalıydı. Yoksa gazete satan çocuklar bas bas bağırıyordu. "Özel baskı, parlamenterin korkunç ölümü." İşte böyleydi bir dostun ve müvekkilin cenaze hitabesi. İçinden bir ses avukata bir başka saygın şahsiyetin daha isminin skandal girdabına kapılacağını söylüyordu. Önünde onu bekleyen hayli hassas bir karar vardı ve ne kadar kendine güvenen biri olsa da biraz tavsiye alma arzusu duymaya başlamıştı. Doğrudan olmasa da cımbızlayarak alabilirdi tavsiyesini. Az sonra evindeki şöminenin bir başında kendisi, diğerinde başkatibi Mr. Guest olduğu halde oturuyordu. Ve ateşten dikkatle hesaplanmış bir mesafede de uzun süredir evinkilerinde dinlenmekte olan eski bir şarap duruyordu. Siz hala lambaların yakut gibi ışıldadığı boğulmuş şehrin tepesinde asılı durmaktaydı ve bu iyice aşağılara inmiş bulutların sarmaş dolaş kolları arasından kent hayatının kafilesi ana caddelerden kudretli bir rüzgarın uğultusunu andıran bir sesle akıp gidiyordu. Ancak o da şömine ateşiyle şenlenmişti. Şişedeki asitler çoktan çözünmüş, o muhteşem boya, pencere vitrayındaki rengin giderek zenginleşmesi gibi zaman içinde yumuşamış, bayırlara yayılmış üzüm bağlarının sıcak güz ikindilerinden kalma kızıllığı özgürlüğüne kavuşarak Londra'nın sisine karışmaya hazır hale gelmişti. Avukat farkında olmadan yumuşamaya başladı. Hayatta pek sır saklayamadığı kişi Mr. Guest'ti. Zaten çok sır saklayabildiğinden de emin değildi. Guest, iş icabı doktorun evine pek çok defalar gitmişti. Poole'u tanıyordu. Mr. Hyde'ın o evdeki aşinalığını bilmiyor olması muhtemel değildi. Dolayısıyla çeşitli çıkarımlar yapabilirdi. O halde bu esrarı açığa kavuşturacak mektubu görmesi gerekmez miydi? Daha da önemlisi, harika bir öğrenci ve bir el yazısı uzmanı olarak Guest, bu adımı gayet doğallık ve yardımseverlikle karşılamaz mıydı? Üstelik katip basiretli adamdı. Böylesine tuhaf bir belgeyi okuyup da bir fikir belirtmemesi olacak şey değildi. Ve onun belirteceği fikir yönünde Utterson ne tür bir adım atacağını kestirebilirdi. "Şu Sir Danvers meselesi ne üzücü ama değil mi?" dedi. "Evet, sahiden de öyle. Halkı da çok etkiledi," diye karşılık verdi Guest. "O adam delinin tekiymiş besbelli." "O konudaki fikirlerini duymak isterim," dedi Utterson. "Elimde adamın el yazısıyla yazılmış bir belge var." "Yalnız aramızda kalsın. Çünkü bu konuda ne yapacağımı henüz bilmiyorum. En hafif deyişiyle rezil bir işle karşı karşıyayız. Ama işte al bak. Elimize katilin imzası geçti." Bir anda gözleri ışıldayan Guest, hemen oturup hevesle yazıyı incelemeye koyuldu. "Yok efendim," dedi. "Deli birine ait değil ama tuhaf bir el yazısı bu. Görünüşe bakılırsa yazarı da bir o kadar tuhaf," diye ekledi avukat. O sırada hizmetçi elinde bir notla içeri girdi. "Doktor Jekyll'dan mı bu not?" diye sordu katip. "Elias'ını tanır gibi oldum da. Özel bir mesele mi, Mr. Utterson?" "Sadece akşam yemeği için bir davetiye. Neden? Görmek mi istedin?" "Sadece bir dakikalığına. Teşekkür ederim efendim," dedi ve iki kağıdı yan yana koyarak içeriklerini titizlikle karşılaştırmaya başladı. "Sağ olun efendim," dedi en sonunda, her iki kağıdı da geri vererek. "Doğrusu çok enteresan bir el yazısı." Bir sessizlik olunca Mr. Utterson kendisiyle mücadele etmeye başladı. Sonra aniden, "Neden karşılaştırdın iki yazıyı, Guest?" dedi. "Efendim," dedi katip, "aralarında hayli dikkat çekici bir benzerlik var. İki yazı pek çok açıdan birbirinin aynısı. Sadece eğimleri farklı." "Pek tuhaf doğrusu," dedi Utterson. "Dediğiniz gibi, pek tuhaf," dedi Guest. "Yerinde olsam bu nottan kimseye söz etmem," dedi avukat. "Tabii ki efendim, anlıyorum," diye karşılık verdi katip. Ancak Mr. Utterson o akşam yalnız kalır kalmaz notu kasasına kilitledi ve o vakitten sonra not orada kaldı. "Ne yani?" diye düşündü. "Henry Jekyll bir katil adına sahte bir belge mi hazırlıyor?" Adeta damarlarından akan kanın donduğunu hissetti. Akıl almaz Dr. Lanyon hadisesi. Zaman akıp geçti. Binlerce sterlinlik ödüller teklif edildi. Ne de olsa Sir Danvers'ın ölümü kamunun yüreğini yaralamıştı. Ne var ki Mr. Hyde polisin görüş sahasından hiç var olmamışçasına çıkıp gitti. Hyde'ın geçmişi ise büyük ölçüde su yüzüne çıktı ve ortaya çıkanların tamamı da rezil hikayelerdi. Hem katı yürekli hem de vahşi karakterli bu adamın zalimliğine, sefil hayatına, tuhaf ilişkilerine, kariyerini kuşatan nefrete dair hikayeler halk arasında yayılmaya başladı. Ancak şimdi nerede olduğu konusunda en ufak bir fısıltı dahi yoktu. Cinayet sabahı Soho'daki evinden ayrıldığı andan itibaren resmen kayıplara karışmıştı. Vakit ilerledikçe Mr. Utterson yavaş yavaş endişelerinden sıyrılmaya, biraz daha huzur bulmaya başladı. Sir Danvers'ın ölümünün bedeli ona göre Mr. Hyde'ın ortadan kayboluşuyla fazlasıyla ödenmişti. O kötücül etki geri çekildiğinden Dr. Jekyll için de yepyeni bir hayat başlamıştı. Doktor çekildiği inzivadan sıyrılmış, dostlarıyla ilişkisini tazelemiş ve yeniden teklifsiz bir misafir, eğlenceli bir sohbet insanı oluvermişti. Öteden beri hayırseverliğiyle tanınırken, şimdi bir o kadar da dindarlığıyla bilinmeye başladı. İşleriyle meşguldü, çoğunlukla evden dışarıya çıkıyordu ve keyfi yerindeydi. Faydalı olmanın bilinciyle yüzü adeta açılıp aydınlanmıştı ve doktor iki aydan uzun bir süredir huzura kavuşmuştu. 8 Ocak günü Utterson, küçük bir grupla birlikte doktorun evinde akşam yemeği yemişti. Lanyon da oradaydı ve ev sahibi tıpkı ayrılmaz üçlü oldukları günlerdeki gibi bir Lanyon'a bir Utterson'a bakıp duruyordu. Ancak 12'sinde ve sonra 14'ünde kapılar avukatın yüzüne kapandı. "Doktor eve çekildi," dedi Poole. "Kimseyi görmek istemiyor." Avukat 15'inde yine denedi ve bir kez daha geri çevrildi. Son iki aydır dostunu neredeyse her gün görmeye alışmış olduğundan bu inzivaya çekiliş avukatın moralini bir hayli bozdu. 5. gece akşam yemeğine Guest'i davet etti. 6. gece ise Dr. Lanyon'un evinin yolunu tuttu. Orada en azından kapıdan döndürülmedi ama içeri girip de doktorun görünümündeki değişikliği fark edince büyük bir hayrete düştü. Lanyon'un ölüm fermanı adeta çehresine kazınmıştı. Al yanaklı adamın rengi solmuş, etleri sarkmıştı. eskisine kıyasla çok daha kel ve yaşlı görünüyordu. Ama yine de avukatın dikkatini çeken şey bu fiziksel çöküş emarelerinden çok doktorun derinlere gömülü bir dehşeti kanıtlarmış gibi gözüken gözlerindeki bakış, davranışlarındaki nitelik olmuştu. Lenya'nın ölüm korkusu yaşıyor olması pek muhtemel değildi ama Utterson'ın şüphesi yine de bu yöndeydi. Evet, diye düşündü. Kendisi ne de olsa doktor, durumunun ve günlerinin sayılı olduğunun farkındadır. Bunu bilmek de ona ağır gelmiştir. Ne var ki Utterson, doktorun kötü göründüğünden söz edince, doktor son derece metanetli bir tavırla sonunun yakın olduğunu dile getirdi. Bir şok yaşadım, dedi ve asla da toparlanamayacağım. Birkaç haftalık ömrüm kaldı. Her neyse, güzel bir hayatım oldu. Sevdim hayatımı. Evet efendim, pek sevdim. Bazen düşünüyorum da, her şeyi biliyor olsak, yakayı kurtarabildiğimize çok daha memnun olurduk. Jekyll da hasta, dedi Utterson. Onu gördün mü? Bir anda çehresi değişen Lanyon, titreyen elini havaya kaldırdı. Artık Doktor Jekyll'ı ne görmek istiyorum, ne de ismini duymak, dedi. Yüksek ve çatlak bir sesle. O adamla hiçbir alakam kalmadı benim ve yalvarıyorum sana, ölmüş kabul ettiğim bu insana dair hiçbir imada bulunma. Tüh tüh, dedi Mr. Utterson. Uzun bir sessizliğin ardından, yapabileceğin hiçbir şey yok mu, diye sordu. Nihayetinde üç eski dostuz biz Lanyon. Bundan sonra yeni dostlar edinemeyiz. Yapılacak hiçbir şey yok, diye karşılık verdi Lanyon. İstiyorsan kendisine de sorabilirsin. Benimle görüşmüyor ki, dedi avukat. Hiç şaşırmadım, yanıtını aldı. Günün birinde ben ölüp gittikten sonra Utterson, belki bu işin doğrusunun yanlışını öğrenirsin. Ama ben sana söyleyemem. Çok rica ediyorum. Oturup benimle başka konulardan konuşabileceksen kal ve konuş. Ama o lanet olası konudan uzak durmayacaksan Tanrı aşkına git buradan. Çünkü kaldıracak halim yok benim. Utterson evine döner dönmez oturup Jekyll'a eve alınmayışından şikayetini dile getiren bir mektup yazdı ve Lanyon'la üzücü ayrılıklarının nedenini sordu. Ertesi gün birçok dokunaklı sözle dolu, yer yer karanlık bir esrar havasına çalan bir mektup aldı. Lanyon'la yaşanan tartışmanın geri dönüşü yoktu. Eski dostumuzu suçlamıyorum diyordu Jekyll. Ancak bir daha görüşmememiz gerektiği yönündeki görüşünü paylaşıyorum. Ben şu günden itibaren son derece münzevi bir hayat sürdürme niyetindeyim. Hiç hayrete düşme ve kapım senin dahi yüzüne kapanırsa dostluğumdan şüphe etme. İzin ver, kendi karanlık yolumda ilerleyeyim. Asla dile getiremeyeceğim bir ceza ve tehlike sardım başıma. Eğer günahların en büyüğünü işlediysem bil ki acıların da en büyüğünü çekiyorum. Şu dünyanın insanı böylesine perişan eden ıstırap ve dehşetleri barındırabileceğini hiç bilmezdim. Kara yazgımı hafifletebilmek için yapabileceğin tek bir şey var Utterson. Sessizliğime saygı göstermek. Utterson hayretler içinde kaldı. Hyde'ın karanlık etkisi çoktan ortadan kalkmış, doktor eski iş ve ahbaplıklarına dönmüştü. Daha bir hafta önce hayat ona son derece neşeli ve onurlu bir gelecek vaat ediyordu. Oysa şimdi bir anda dostlukları, iç huzuru ve hayatının gidişatı altüst olmuştu. Böylesi büyük ve ani bir değişim deliliğe delaletti. Ama Lanyon'un tutumuna ve sözlerine bakılırsa daha derinlerde yatan bir neden olmalıydı. Doktor Lanyon bundan bir hafta sonra yatağa düştü. Ve iki haftadan kısa bir sürenin sonunda da hayata gözlerini yumdu. Büyük bir kederle geçen cenazeyi takip eden gece, Utterson çalışma odasının kapısını kilitledi ve bir mumun hüzünlü ışığında oturarak elle yazılmış ve sevgili dostunun mührüyle damgalanmış bir zarfı çıkarıp önüne koydu. Zarfa net bir vurguyla özel, sadece J. G. Utterson'ın dikkatine ve onun daha önce vefatı halinde okunmadan yok edilmek üzere sözleri yazılıydı. Ve avukat mektubun içeriğini öğrenmekten çok korkuyordu. Bugün bir dostumu toprağa verdim, diye düşündü. Ya bu mektup bir diğerine daha mal olursa? Fakat bu korkusunu sadakatsizlik gibi görerek kınadı ve mührü açtı. Zarfın içinde yine mühürlü başka bir belge vardı ve üstünde Dr. Henry Jekyll'ın ölümü veya ortadan kayboluşu haline dek açılmayacaktır yazıyordu. Utterson gözlerine inanamadı. Evet, ortadan kayboluşu diyordu. Tıpkı uzun zaman önce sahibine iade ettiği o çılgın vasiyetnamedeki gibi burada da o kaybolma fikrinden söz ediliyordu. Ve Henry Jekyll'ın ismi parantez içine alınmıştı. Ancak vasiyetnamede bu fikir Hyde denen adamın akla getirdiği o meşhum düşüncelerden kaynaklanıyordu. Tamamen basit ve korkunç bir amaçla oraya yerleştirilmişti. Peki Lanyon'un eliyle yazılmış bu sözlerin anlamı ne olabilirdi? Avukat, yasağı önemsemeyip tüm bu esrarın köküne inme yönünde müthiş bir meraka kapıldıysa da mesleki şerefi ve dostuna olan inancı ona engel oldu. Nihayetinde zarf, özel kasasının en gizli köşesinde bekleyişe geçti. Merakı bastırmak bir şeydi, yenmek bambaşka bir şey. Utterson'ın o günden sonra hayatta kalan dostunun yoldaşlığını aynı hevesle arzulaması pek olacak iş değildi. Dostunu yine sevgiyle anıyordu. Ancak düşüncelerine endişe ve korku hakimdi. Yine de onu ziyarete gitti. Ama içeri buyur edilmeyince bir anlamda rahatladı. Aslında içten içe o gönüllü esaret evinde ağırlanmaktan, evin esrarengiz münzevisiyle oturup konuşmaktansa etrafı açık havayla ve şehrin gürültüsüyle kuşatılmış halde kapı eşiğinde durup Poole'la konuşmayı tercih ediyordu. Poole'un verdiği haberler pek öyle iç açıcı değildi. Anlaşıldığı üzere kendisini eskisinden de çok laboratuvarın üst katındaki odasına kapamış olan doktor kimi zaman geceleri bile orada kalıyordu. Morali çökmüş, iyice sessizleşmişti ve hiçbir şey okumuyordu. Sanki aklında sürekli bir şey vardı. Utterson bu raporların mahiyetine o kadar alıştı ki ziyaretlerinin sıklığı giderek azalmaya başladı. Penceredeki hadise. Pazar günü Mr. Utterson, Mr. Enfield'le her zamanki yürüyüşünü yaparken yolu bir kez daha tesadüfen arka sokağa düştü ve malum kapının önüne geldiklerinde ikisi de durup uzun uzun kapıya baktılar. Dedi Enfield. Bu hikayede en azından bir sona ulaştı. Mr. Hyde'ı bir daha hiç göremeyeceğiz. Umarım görmeyiz, dedi Utterson. Sana hiç onunla karşılaştığımı ve senin tiksinme duygunu birebir paylaştığımı söylemiş miydim? Görüp de tiksinmemek mümkün değil zaten, dedi Enfield. Bu arada buranın Dr. Jekyll'ın evinin arka kapısı olduğunu bilmediğimi anlayınca ne ahmak sanmışsındır beni. Aslında bunu öğrenmem bile kısmen senin hatan sayılır. Demek öğrendin ha, dedi Utterson. Madem öyle, gel avluya girip pencerelere bir göz atalım. Doğrusunu istersen zavallı Jekyll konusunda epey huzursuzum. Dışarıdan bile olsa bir dostun varlığı ona iyi gelir diye düşünüyorum. Oldukça serin ve biraz da rutubetli avlu vaktinden önce gelmiş alacakaranlığın etkisi altındaydı. Oysa gökyüzü hala gün batımının aydınlığını yansıtıyordu. Üç pencereden ortadaki yarıya kadar açıktı ve Utterson içeride pencerenin hemen yanı başında Dr. Jekyll'ın dertli bir tutsak misali yüzünde son derece kederli bir ifadeyle oturmakta olduğunu gördü. "Ah, Jekyll!" diye seslendi. "Daha iyicesin galiba, değil mi?" "Pek halsizim Utterson," diye duygusuz bir şekilde karşılık verdi doktor. "Pek halsizim. Tanrı'ya şükür ki çok uzun sürmeyecek." "İçeride çok fazla vakit geçiriyorsun," dedi avukat. "Dışarı çıkman, Mr. Enfield'la benim gibi biraz tur atman lazım. Tanıştırayım seni, kuzenim Mr. Enfield. Bu da Dr. Jekyll. Ha gayret, tak şu şapkanı, kısa bir gezinti yap bizimle." "Çok naziksin," dedi doktor. "Çok isterdim doğrusu ama hayır, hayır, hayır, mümkünü yok o dediğinin. Cesaret edemem. Ama sahiden seni gördüğüme çok memnun oldum Utterson. Büyük bir zevk seni görmek." Mr. Enfield'la seni yukarı davet ederdim ama içerisi pek uygunsuz vaziyette. Pekala, dedi avukat tüm nezaketiyle. O halde yapabileceğimiz en iyi şey burada durup seninle olduğumuz yerden sohbet etmek. Ben de aynı şeyi teklif etme cüretinde bulunacaktım, dedi doktor gülümseyerek. Ancak bu sözlerin ağzından dökülmesiyle birlikte yüzündeki gülümseme aniden siliniverdi. Ve yerini öyle berbat bir dehşet ve çaresizlik ifadesine bıraktı ki aşağıdaki iki beyefendinin adeta kanı dondu. O ifadeyi sadece bir anlığına görebildiler. Çünkü pencere hemen sonra kapatıldı. Ne var ki o kısacık an yeterli olmuştu. İki ahbap arkalarını dönerek tek kelime etmeden avludan çıktılar. Yine sessizlik içinde sokağın karşı tarafına geçtiler ve pazar günü bile hayat kıpırtısı taşıyan yakındaki caddelerden birine gelinceye dek hiç konuşmadılar. Sonunda Mr. Utterson dönüp Enfield'a baktı. İkisinin de beti benzi atmıştı ve karşılıklı bakışlarında dehşet vardı. Tanrı bizi affetsin. Tanrı bizi affetsin, dedi Mr. Utterson. Mr. Enfield ise büyük bir ciddiyetle başını sallamakla yetindi ve sessizce yürümeye devam etti. Son gece. Bay Utterson bir gün akşam yemeğinden sonra şömine başında otururken Poole'un ziyaretiyle şaşkınlığa düştü. Hayırdır Poole, hangi rüzgar attı seni buraya, diye haykırdı. Bir an için adama baktıktan sonra, sıkıntın nedir, diye ekledi. Doktor mu hasta? Mr. Utterson, dedi adam, ters bir şeyler var. Gel otur şuraya, al bakalım bir bardak şarap iç, dedi avukat. Önce kendine gel, sonra ne istediğini açık bir şekilde anlat bana. Doktorun adetlerini bilirsiniz efendim, dedi Poole. Nasıl inzivaya çekilir, onu da bilirsiniz. İşte yine öyle kendisini odasına kapadı ve bu hiç hoşuma gitmedi efendim. Hoşuma gidiyorsa canım çıksın. Mr. Utterson, efendim, korkuyorum ben. Açık konuş sevgili Poole, dedi avukat. Neden korkuyorsun? Yaklaşık bir haftadır korku içindeyim, dedi Poole. Soruyu inatla duymazdan gelerek ve artık dayanamıyorum. Adamın görünümü sözlerini fazlasıyla doğruluyordu. Davranışlarında bir bozulma vardı ve korkusunu ifade ettiği o an dışında avukatın yüzüne bir kez olsun bakmamıştı. Şimdi bile hiç dokunmadığı şarabını dizinin üzerinde tutarak oturmuş, gözlerini evin bir köşesine dikmişti. "Dayanamıyorum artık," diye tekrarladı. "Üzülme," dedi avukat. "Besbelli geçerli bir nedenin var. Ciddi bir şekilde ters giden bir şeyler var. Hadi anlatmaya çalış bana ne olduğunu." ''Sanırım bir hainlik söz konusu.'' dedi Poole boğuk bir sesle. ''Hainlik mi?'' diye haykırdı avukat. Hayli korkmuş ve duyduğundan epey rahatsız olmuştu. ''Ne hainliği? Ne diyorsun sen?'' ''Anlatmaya cesaretim yok efendim.'' cevabını aldı. ''Rica etsem benimle gelip kendi gözlerinizle görür müsünüz?'' Mr. Utterson'ın buna yanıtı ayağa kalkıp şapkasını ve paltosunu almak oldu. O anda kahyanın yüzünde beliren müthiş rahatlama ifadesini ve şaraba hiç dokunulmadığını hayretle fark etti. Mart ayının amansız, soğuk gecelerinden biriydi. Rüzgar yüzünden sırtını geriye yaslamış gibi duran soluk benizli ay, keten misali donuk mu donuk görünümüyle uçan bir harabeyi andırıyordu. Rüzgar, konuşmayı da güçleştiriyor, insanın yüzünde çil çil benekler oluşturuyordu. Ayrıca sokakları da hiç olmadığı kadar boşaltmıştı. Mr. Utterson, Londra'nın bu bölümünü hiç bu denli tenha görmediğini düşündü. Oysa şu an tam aksini dilerdi. Hayatında hiç böyle keskin bir insan görme ve insanlara dokunma arzusu hissetmemişti. Çünkü ne kadar karşı koysa da zihninde ezici bir felaket beklentisi doğmuştu. Sonunda vardıkları meydan rüzgara ve toz dumana esir düşmüş gibiydi. Bahçedeki cılız ağaçlarsa parmaklıkları kamçılıyordu. Yol boyunca bir iki adım önden ilerleyen Poole, şimdi kaldırımın ortasında durmuş, insanı adeta ısıran soğuğa rağmen şapkasını çıkartmış, kırmızı bir mendille alnını siliyordu. Ne var ki onca telaşa karşın sildiği ter yorgunluğun değil, boğucu bir ıstırabın teriydi. Yüzü bembeyaz kesilmişti ve konuştuğunda çıkan ses kulakları tırmalayan çatlak bir sesti. "Evet efendim," dedi. "İşte geldik. Tanrı korusun, bir terslik olmasın." "Umarım yoktur," dedi avukat. Kahya temkinli bir tavırla kapıyı çaldı. Kapı zinciri üstünde olduğu halde açıldı ve içeriden bir ses, "Sen misin Poole?" dedi. "Benim," dedi Poole. "Aç kapıyı." İçeri girdiklerinde hol iyice aydınlatılmış, şömine ateşi körüklenmişti. Şöminenin hemen yanı başındaysa kadınlı erkekli tüm hizmetçiler koyun sürüsü gibi birbirlerine sokulmuş halde duruyorlardı. Mr. Utterson'ı gören hizmetçi kız histerik bir nöbete tutuldu, aşçı kadınsa "Şükürler olsun, Mr. Utterson geldi" diye haykırarak sarılmak istercesine öne doğru atıldı. "Ne? Neler oluyor? Hepiniz buraya mı toplandınız?" dedi avukat, aksi bir tavırla. "Olacak iş değil, görülmüş şey değil. Efendinizin hiç hoşuna gitmeyecek bu durum."
"Hepsi korkuyor," dedi Poole. Bunu tuhaf bir sessizlik izledi. Hiç itiraz eden olmadı. Sadece hizmetçi sesini yükselterek daha gürültülü bir şekilde ağlamaya başladı.
Poole kendi gerginliğine tanıklık eden vahşi bir tonlamayla "Sessiz ol," dedi kıza. Kız inlemelerini böyle ani bir şekilde yükselttiğinde herkes yüzünde dehşet dolu bir beklenti ifadesiyle dönüp iç kapıya doğru bakmıştı. "Şimdi," diye konuşmayı sürdürdü Kahya, ayak işlerine bakan oğlanı işaret ederek, "bana bir mum getir de hemen işimize koyulalım." Bu sözlerden sonra Mr. Utterson'a peşinden gelmesini rica etti ve kendisi önden giderek arka bahçeye çıktı. "Efendim, şimdi olabildiğince sessiz girelim içeri," dedi. "Sizden duymanızı ama duyulmamanızı rica ediyorum. Ayrıca efendim, olur da size içeri girmenizi söylerse sakın girmeyin." Bu beklenmedik son sözlerle Mr. Utterson öyle bir ürperdi ki dengesini yitirecek gibi oldu. Ancak hemen ardından cesaretini toplayarak Poole'un arkasından laboratuvar binasına girdi ve sandıklarla, şişelerle dolu cerrahi salonundan geçerek merdivenlerin başına vardı. Poole burada ona kenarda durup etrafa kulak kabartmasını işaret etti. Bu arada kendisi de mumu elinden bıraktı ve bariz bir şekilde güç toplamaya çalışarak merdivenleri tırmanıp çalışma odasının kırmızı çuha kaplı kapısını tereddütle tıklattı.
"Mr. Utterson sizi görmek istiyor efendim," diye seslendi.
Ve bunu yaparken bile bir kez daha telaşla avukata kulak kesilmesini işaret etti. İçeriden bir ses,
"Söyle ona, kimseyi göremem ben,"
diye yanıtladı onu, yakınır gibi bir sesle. Poole sesinde bir zafer havasıyla,
"Teşekkürler efendim,"
dedi ve mumu yerden alarak Mr. Utterson'ı tekrar bahçeden geçirip ocağın söndüğü ve yerde böceklerin cirit attığı büyük mutfağa getirdi. "Efendim," dedi Utterson'ın gözlerinin içine bakarak, "o duyduğunuz ses, patronumun sesi miydi?" Avukat kısık bir sesle ama Poole'un bakışlarına birebir karşılık vererek, "Çok değişmiş gibiydi," diye cevap verdi.
"Değişmiş mi?"
"Şey, evet, değişti tabii," dedi Kahya. "Sizce ben bu adamın evinde 20 yıl geçirdikten sonra sesini başkasıyla karıştırır mıyım?"
"Hayır efendim, benim patronum ortadan kaldırıldı. Tanrı'nın adını haykırdığını duyduğumuz 8 gün önce ortadan kaldırıldı. Ve içeride onun yerine kimin, hangi sebeple bulunduğunu ancak Tanrı bilir, Mr. Utterson."
"Çok tuhaf bir hikaye bu, Poole. Gerçekten çok acayip bir hikaye," dedi Mr. Utterson parmağını ısırarak. "Diyelim ki haklısın. Diyelim Dr. Jekyll öldürüldü. Katil neden gitmeyip içeride kalsın? Hiçbir anlamı yok ki bunun. Bir mantığı yok.
İkna edilmesi pek güç bir adamsınız Mr. Utterson ama ben yine de ikna edeceğim sizi," dedi Poole. "Şunu bilin ki geçen hafta boyunca o adam ya da yaratık ya da o odada yaşayan şey her neyse işte gece gündüz haykırarak bir ilaç isteyip durdu ama bir türlü de istediğini bulamadı. O bazen, o derken efendimi kastediyorum, emirlerini bir kağıda yazıp merdivenlere fırlatırdı. Bu hafta o kağıtlardan başka hiçbir şey görmedik. Bir de sürekli kapalı duran kapıdan yemek tepsisinin kimse bakmıyorken gizlice içeri alınmasından başka. Her gün, hatta bazen günde 2-3 defa emirler ve şikayetler aldım ve bir koşu şehirdeki tüm toptan satış yapan eczacılara gönderildim. Aldığım şeyi her getirişimde hemen iade etmemi söyleyen başka bir kağıt ve beni farklı bir firmaya gönderen yeni bir emir buldum. Getirdiğim maddenin saf olmadığı yazıyordu kağıtta. Her ne işe yarıyorsa bu ilaca çok ihtiyacı var efendim. Elinde o kağıtlardan hiç var mı? Dedi Mr. Utterson. Poole ceplerini yokladı ve buruşuk bir notu avukata uzattı. Avukat muma doğru eğilerek notu dikkatle inceledi. Şöyle diyordu notta. Dr. Jekyll, Sayın Moe beyefendilere saygılarını sunar ve kendilerini son numunenin saf olmadığı, hali hazırdaki amacına uygun olmadığı konusunda temin eder. 1800... yılında Dr. J. Moe beyefendilerden yüklü denebilecek miktarda numune satın almıştır ve aynı kalitedeki numuneden kaldıysa onun acilen kendisine gönderilmesini rica eder. Ücret mühim değildir. Bu konunun Dr. J. açısından önemi abartılamayacak kadar büyüktür. Mektup bu noktaya kadar derli toplu ilerliyordu. Ama bu noktada kalemin birden mürekkep akıtmasıyla birlikte yazarın duyguları kontrolden çıkıyordu. Tanrı aşkına diyordu, bana şu eski numuneden bulun biraz. Çok garip bir not bu, dedi Mr. Utterson. Ardından da sert bir sesle, neden zarfsız duruyor bu sende, diye sordu. Eczanedeki adam çok sinirlendi efendim ve notu çöp gibi bana fırlattı. Bu şüphe götürmez bir biçimde doktorun yazısı biliyorsun değil mi? Diye söze devam etti avukat. Ben de öyle düşündüm, dedi hizmetçi asık suratla. Az sonra daha farklı bir ses tonuyla devam etti. Ama el yazısı ne fark eder ki? Ben onun kendisini gördüm. Gördün mü? Dedi Mr. Utterson. Evet gördüm, dedi Poole. Şöyle oldu. Ani bir şekilde bahçeden laboratuvara girmiştim. Sanırım o da şu istediği ilacı ya da her neyse artık onu aramak için gizlice dışarı çıkmıştı. Odasının kapısı açık duruyordu ve laboratuvarın uzak köşesinde eğilmiş sandıkları karıştırıyordu. İçeri girdiğimde kafasını kaldırıp baktı. Küçük bir çığlık attı ve fırladığı gibi üst kata odaya çıktı. Sadece bir anlığına görebildim. Ama kafamdaki saçlar kirpi gibi diken diken oldu. Efendim, eğer ki o benim patronumsa neden yüzünde maske vardı? Eğer patronumsa neden fare gibi viyaklayıp kaçtı benden? Ne zamandır hizmet ediyorum ben ona. Ayrıca... Adam durup elini şöyle bir yüzünden geçirdi. Tüm bunlar çok tuhaf durumlar, dedi Mr. Utterson. Ancak sanırım ben anlamaya başladım. Senin patronun Poole... Besbelli, insana hem eziyet çektiren hem de şekil bozukluğu yaratan o hastalıklardan birine yakalanmış. Sesindeki değişimin nedeni de bu olsa gerek. Maske takması, dostlarından uzak durması, zavallı bedeninin iyileşmesi için tek umut olan o ilacı canla başla araması hep bundan olmalı. Tanrı vere de o umut konusunda yanılmış olmaya. İşte benim açıklamam böyle. Çok üzücü bir durum, Poole. Çok da korkutucu ama oldukça basit ve doğal bir açıklaması var ve bu açıklama her şeyle tutarlı gibi görünüyor. Üstelik de bizi abartılı kaygılardan kurtarıyor. Efendim, dedi Kahya, beti benzi atarak. O şey benim patronum değildi. İşte bu kadar. Benim patronum... Bu noktada etrafına bakınıp fısıldamaya başladı. Uzun boylu, yapılı bir adamdı. Gördüğümse cüce gibi bir şeydi. Utterson itiraz edecek gibi oldu. Ah efendim, diye haykırdı Poole. 20 yıldan sonra patronumu tanımaz mıyım ben? Hayatımın her sabahı gördüğüm halde boyu çalışma odası kapısının neresine gelir bilmez miyim? Hayır efendim, o maskeli şey kesinlikle Dr. Jekyll değildi. Poole, dedi avukat, sen böyle bir şey dersen onu açığa çıkarmak benim vazifem olur. Her ne kadar patronunun duygularını incitmek istemesem de, her ne kadar onun hala yaşadığını kanıtlayan bu notla şaşkınlığa düşmüş olsam da, o kapıdan zorla içeri girmeyi görevim sayarım. Ah, Mr. Utterson, işte şimdi oldu, diye haykırdı Kahya. Sıra ikinci soruya geliyor, dedi Utterson.
kim yapacak bu işi? Sizinle ben tabii ki efendim, gibi gözü pek bir cevap aldı. Çok güzel söyledin, diye karşılık verdi avukat. Fakat bil ki, bu iş nasıl sonlanırsa sonlansın, senin bir zarara uğramamanı görev edineceğim. Diseksiyon salonunda bir balta var, diye sözüne devam etti Poole. Siz de mutfaktaki ocağın demirini alabilirsiniz. Avukat bu kaba ama ağır aleti eline alıp tarttı. Farkında mısın Poole, dedi başını kaldırarak. Kendimizi bir tehlikeye atmak üzereyiz. Öyle de denebilir sahiden, diye karşılık verdi Kaya. O halde birbirimize karşı dürüst olmamız en doğrusu, dedi avukat. İkimiz de aslında söylediklerimizden fazlasını düşünüyoruz. Gel birbirimize içimizi dökelim. Gördüğün o maskeli şahıs var ya, bir yerlerden tanıdın mı onu? Efendim, gözümün önünden öyle hızlı gelip geçti ve öyle iki büklüm duruyordu ki kesin bir şey söylemem zor, dedi Poole. Ancak onun Mr. Hyde olup olmadığını soruyorsanız, evet efendim, oydu. Tıpkı onun cüssesindeydi ve onun gibi hızlı hareket ediyordu. Hem başka kim laboratuvar kapısından içeri girmiş olabilir ki? Şu cinayetin işlendiği zaman anahtarın hala onda olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi efendim? Dahası da var. Bilemiyorum, siz bu Mr. Hyde'la hiç tanıştınız mı, Mr. Utterson? Evet, dedi avukat. Bir defa konuştum kendisiyle. O zaman siz de bizler gibi beyefendide bir acayiplik olduğunu biliyorsunuzdur. İnsanın durup bir kez daha bakmasına neden olan bir acayiplik. Bunu başka türlü nasıl söylerim bilemiyorum efendim. Onu görünce insan iliklerine kadar donduğunu ve titrediğini hisseder. İtiraf etmeliyim ki ben de anlattığına benzer şeyler hissettim, dedi Mr. Utterson. Tahmin ederim efendim, dedi Poole. İşte o maskeli şey, kimyasalların arasından maymun gibi fırlayıp da kendini odaya atınca yine öyle bir anda kanım donuverdi. Biliyorum, bu bir kanıt sayılmaz Mr. Utterson. O kadarını anlayacak eğitimim var. Ama insanda bir ön sezi oluyor işte. Ben de kutsal kitap üstüne yemin ederim ki o gördüğüm Mr. Hyde'dı. Evet, evet, dedi avukat. Benim endişelerim de o yönde. Korkarım bir musibetin temelini attığı o ilişkinin bir musibet doğuracağı da belliydi zaten. Evet, gönülden inanıyorum sana. Zavallı Harry'nin öldürüldüğüne inanıyorum. Ve katilin de Tanrı bilir hangi sebeple hala kurbanın odasında saklandığını düşünüyorum. O halde gel, intikam olsun hedefimiz. Hemen Bradshaw'u çağır. Çağrılan uşak, beti benzi atmış ve sinirleri gerilmiş halde geldi. Topla kendini Bradshaw, dedi avukat. Biliyorum, bu belirsizlik hepinizi olumsuz etkiliyor. Ama artık amacımız onu nihayete erdirmek. Poole'la ben zorla çalışma odasına gireceğiz. Her şey yolunda giderse suçu tamamen ben üstüme alacağım. Bu arada bir terslik olması yahut bir suçlunun arka taraftan kaçmaya kalkışması ihtimaline karşı oğlanla sen elinize sağlam sopalar alın ve köşeyi dolaşıp laboratuvar kapısında nöbet tutun. Yerinizi almanız için size 10 dakika tanıyoruz. Bradshaw uzaklaşırken avukat saatine baktı. Şimdi Poole, gel biz de seninle kendi işimize koyulalım, dedi. Ve ocak demirini kolunun altına alarak önden bahçeye doğru ilerledi. Bulutlar ayın üstüne öbeklenmiş, ortalık bir hayli karanlığa gömülmüştü. Binanın bu derin oyuğuna yalnızca ani esintiler ve cereyanlarla nüfuz edebilen rüzgar, her adımda mum alevini sağa sola oynatıyordu. Sonunda diseksiyon salonunun korunaklı alanına girdiler ve burada oturup sessizce beklemeye başladılar. Londra, dört bir yanlarında heybetle uğulduyordu. Ama daha yakın çevredeki sessizliği bölen tek şey, çalışma odasına arşınlayan ayak sesleriydi. ''İşte, bütün gün böyle yürüyüp duruyor bu şey.'' diye fısıldadı Poole. ''Gecenin büyük bir bölümünde de öyle.'' Sadece eczaneden yeni bir numune geldiğinde kısa bir ara oluyor. Ah, istirahatin en büyük düşmanı huzursuz bir vicdandır. Ah efendim, O şeyin her adımında haince akıtılmış kan var. Fakat bir dinleyin. Yaklaşın biraz. Tüm dikkatinizi kulağınıza verin Mr. Utterson. Ve söyleyin bana. Doktorun adımları mı bunlar? Adımlar hafif ve tuhaftı. Belli bir sendeleme de vardı ve hayli yavaştı. Gerçekten de Henry Jekyll'ın yerleri gıcırdatan o gümbürtülü adımlarından farklıydı. Utterson içini çekti. Başka hiçbir şey olmadı mı içeride? Dedi. Poole başını salladı. Gerçi bir keresinde oldu, dedi az sonra. O şeyin ağladığını duydum bir defasında. Ağladığını mı? Nasıl olur? Dedi avukat, içine aniden buz gibi bir dehşet duygusunun kapladığını hissederek. Bir kadın gibi ya da yolunu yitirmiş biri gibi ağlıyordu, dedi Kahya. Yüreğimi de öyle bir duyguyla doldurdu. Neredeyse ben de ağlayacaktım. 10 dakikanın sonuna yaklaşıyorlardı. Poole baltayı bir ambalaj samanı yığınının altından çıkardı. Mumu saldırı sırasında yollarını aydınlatması için en yakındaki masanın üstüne koydu ve Utterson'la ikisi o sebatkar adımların bir aşağı bir yukarı yürüdüğü yere doğru nefeslerini tutarak gecenin sessizliğinde ilerlediler. Jekyll! Diye yüksek bir sesle seslendi Utterson. Seni görmeyi talep ediyorum. Biraz durup bekledi ama herhangi bir yanıt alamadı. Seni adil bir şekilde uyarıyorum. Bizde bazı şüpheler uyandı. Seni görmem gerekiyor ve göreceğim de, diye devam etti. Adil yollarla olmasa da zorla. Senin rızanla olmasa da kaba kuvvetle.
Utterson, dedi ses. Tanrı aşkına merhamet et.
Ah, bu Jekyll'ın sesi değil, Hyde'ın sesi, diye haykırdı Utterson. İndirelim şu kapıyı Poole. Poole baltayı omzunun üzerinden salladı ve darbe tüm binayı sarstı. Kırmızı çuhalı kapının kilidi ve menteşeleri gevşedi. Bir dehşeti andıran kederli hayvani bir feryat yükseldi odadan. Balta bir kez daha havalandı ve bir kez daha paneller ezildi, etrafa kıvılcımlar saçıldı. Balta 4 defa inip kalktı ama kapının ahşabı sağlamdı ve bağlantı parçalarının işçiliği kusursuzdu. Kilit ancak 5. darbede yerinden ayrıldı ve kapı içeri doğru halının üstüne devrildi. Kendi yarattıkları patırtı ve onu izleyen sessizlik karşısında afallayan avukatla Kahya bir süre durup içeriye göz attılar. Çalışma odası loş lamba ışığının altında önlerine serilmişti. Şöminenin ateşi harıl harıl yanıyor, çaydanlık tiz sesiyle ötüyordu. Çekmecelerden 1-2 tanesi açıktı. Kağıtlar çalışma masasının üstüne güzelce yerleştirilmişti. Ve şöminenin yakınına çay için gerekli eşyalar yerleştirilmişti. İlk bakışta insan son derece sessiz bir oda diyebilirdi buraya. İçi kimyasallarla dolu cilalı dolaplar olmasa odanın o gece Londra'nın en sıradan mekanı olduğu söylenebilirdi. Tam ortada 2 büklüm olmuş ve hala seyirmeye devam eden bir beden yatıyordu. Avukatla Kahya parmak uçlarına basarak yerde yatan bedene yaklaşıp onu sırt üstü çevirince Edward Hyde'ın yüzüyle karşı karşıya geldiler. Hyde üstüne hayli büyük gelen doktorun cüssesine uygun giysiler giymişti. Yüz kasları halen hayat emarelerine benzer hareketlerle kasılıyordu ama adamın canlı olduğunu söylemek güçtü. Üstelik elindeki parçalanmış ilaç şişesine ve havadaki acı badem kokusuna bakınca Utterson, karşısındakinin kendi canına kıydığını da anlamıştı. Yazarın notu. Arsenikte acı badem kokusu vardır. Geç kaldık, dedi sert bir şekilde. Kurtarmak ya da cezalandırmak için geç kaldık. Hyde için yapılabilecek bir şey yok artık. Tek yapabileceğimiz patronunun cesedini bulmak. Binanın büyük bir bölümü yukarıdan aydınlatılan ve zemin katın neredeyse tamamını kaplayan diseksiyon salonuyla üst katı oluşturan ve avluya bakan çalışma odasından meydana geliyordu. Bir koridor diseksiyon salonunu arka sokağa açılan kapıya bağlıyordu. Ayrıca çalışma odası da ikinci bir merdivenle yine bu koridora bağlanıyordu. Ayrıca birkaç tane karanlık odayla genişçe bir mahzen vardı. Avukatla Kahya tüm bunları titizlikle incelediler. Karanlık odalara şöyle bir göz atmak yeterliydi çünkü hepsi boştu ve kapıların üstünden düşen toza bakılırsa uzun süredir hiçbiri açılmamıştı. Mahzen ise çoğu Jekyll'dan önceki cerraha ait lüzumsuz eşyalarla doluydu. Ancak kapıyı açtıkları anda besbelli yıllardır girişi mühürlenmiş olan örümcek ağının parçalanmasıyla birlikte burada da arama yapmanın gereksiz olduğunu kavradılar. Ölü ya da diri hiçbir yerde Henry Jekyll'dan iz yoktu. Poole koridorun döşeme taşlarına ayağıyla vurdu ve çıkan sese kulak vererek "Buraya gömdü belki de," dedi. "Belki de kaçtı," diye karşılık verdi Utterson. Sonra da arka sokağa açılan kapıyı incelemeye gitti. Kapı kilitliydi ve zemin taşının hemen yanında paslanmaya yüz tutmuş anahtar duruyordu. "Hiç kullanılmışa benzemiyor bu," dedi avukat. "Kullanılmak mı?" dedi Poole. "Görmüyor musunuz efendim? Kırılmış bu anahtar. Üstüne basılmış gibi sanki." "Doğru," dedi Utterson. "Kırıkları da paslı." İki adam korkuyla birbirine baktı. "Bu beni aşar Poole," dedi avukat. "Gel, çalışma odasına dönelim." İkisi sessizce merdivenleri çıktı ve ara ara cesede dehşet dolu gözlerle bakarak odayı didik didik aramaya devam ettiler. Masalardan birinde kimyasal çalışmalara dair izler vardı. Cam çay tabaklarına çeşitli ölçülerde paylaştırılmış tuz gibi beyaz bir madde, bu mutsuz adamın hazırlamakta olduğu bir deneyin yarım kaldığına delalet ediyordu. "Bu ona sürekli getirip durduğum ilaç işte," dedi Poole. O konuşurken çaydanlık ürkütücü bir sesle hala kaynayıp duruyordu. Ses onları şömine başına getirdi. Koltuk konforlu bir biçimde şöminenin yanına çekilmişti. İçine şeker konmuş çay bardağı da dahil tüm çay takımı oturanın dirseğinin hemen kenarında hazır edilmişti. Raflardan birinde birkaç kitap vardı. Bir kitap da açık olarak çay takımının yanında duruyordu. Utterson kitabın Jekyll'ın birçok defa büyük hayranlıkla sözünü ettiği dini bir kitap olduğunu ve çeşitli yerlere Jekyll'ın el yazısıyla dine küfreden notlar alındığını fark edince hayrete düştü. Odadaki arama çalışmalarının bir sonraki safhasında araştırmacılar bir boy aynasıyla karşılaştılar ve ellerinde olmadan aynanın derinliklerine dehşetle baktılar. Ayna öyle bir döndürülmüştü ki sadece tavanda oynaşan kızıl parıltı, dolapların cilalı yüzeyleri boyunca yüzlerce kopyası ışıldayan şömine ateşi ve iki adamın aynaya bakmak üzere eğilmiş kendi soluk ve korku dolu çehreleri görülüyordu. "Şu ayna ne tuhaf şeylere tanıklık etmiştir," diye fısıldadı Poole. "Kuşkusuz kendisinden daha tuhaf şeyler değildir," dedi avukat yine fısıltıyla. "Ne işi olabilir ki Jekyll'ın?" dediğinde ağzından çıkan son kelimeyle irkildi. Ancak sonra kendini toparlayıp devam etti. "Ne işi olabilir ki Jekyll'ın bununla?" "Çok doğru dediniz efendim," dedi Poole. Ardından dikkatlerini çalışma masasına çevirdiler. Masada düzgünce yerleştirilmiş kağıtlar içinde en üstte duran iri bir zarf vardı ve üstüne doktorun el yazısıyla Mr. Utterson'ın ismi yazılmıştı. Avukat mührü kırınca yere birkaç belge düştü. Bunlardan ilki avukatın 6 ay önce iade ettiğiyle aynı tuhaf maddeleri içeren bir vasiyetti. Belge, ölüm halinde vasiyet, ortadan kaybolma halinde bağış sözleşmesi görevini görecekti. Ancak avukat bu defa Edward Hyde ismi yerine tarifi imkansız bir şaşkınlık içinde Gabriel John Utterson ismini gördü. Dönüp önce Poole'a, sonra yeniden kağıda, son olarak da halının üstünde yatan ölü caniye baktı. "Aklım almıyor," dedi. "Şu kağıt günlerdir elinde. Beni sevmesi için hiçbir neden yok. Hatta yerine başkasının konmasına fena halde kızmış olmalı. Ama yine de bu belgeyi yok etmemiş." Diğer belgeyi açtı. Doktorun el yazısıyla yazılmış, tepesine tarih atılmış kısa bir nottu bu.
"Ah, Poole!" diye haykırdı avukat. "Doktor bugün hayatta ve buradaymış.
O kadar kısa bir süre içinde ortadan kaldırılmış olamaz. Hala yaşıyor olmalı. Kaçıp kurtulmuş olmalı. İyi de niye kaçsın? Nasıl kaçsın?
Hem o durumda bu gördüğümüz şeye intihar diyebilir miyiz?
Ah, çok dikkatli olmamız lazım. Patronunu çok büyük felaketlere sürükleyebilirmişiz gibi geliyor bana."
"Neden okumuyorsunuz notu efendim?" dedi Poole.
"Korkuyorum da ondan," diye ciddiyetle yanıt verdi avukat. "Gerçi hiçbir nedenim yok ya korkmak için." Bu sözlerin ardından kağıdı gözlerine yaklaştırıp okumaya başladı.
"Sevgili Utterson, bu not eline geçtiğinde ben, hangi şartlar altında olduğunu şimdiden kestiremesem de, ortadan kaybolmuş olacağım. Ancak sezgilerim ve adlandırılması imkansız vaziyetimi ortaya çıkaran koşullar, bana kaçınılmaz sonun pek yakında olduğunu söylüyor. Bu yüzden durma. Önce Lanyon'un sana teslim edeceği konusunda beni uyardığı açıklamayı oku. Dahasını öğrenmek istersen de kıymetsiz ve mutsuz dostunun itirafına dön. Henry Jekyll."
"Üçüncü bir belge mi vardı?" dedi Utterson.
"Burada efendim," dedi Poole ve avukata birkaç yerinden mühürlenmiş kalınca bir paket uzattı.
Avukat paketi cebine koydu.
"Yerinde olsam bu kağıttan kimseye bahsetmem. Patronun kaçtıysa veya öldüyse en azından itibarını kurtarırız."
Saat 10 oldu. Eve gidip şu belgeleri sakin kafayla okusam iyi olacak. Fakat gece yarısından önce yine buraya dönerim. Döndüğümde de polisi çağırırız.
İkisi dışarı çıkıp diseksiyon salonunun kapısını arkalarından kilitlediler. Utterson bir kez daha hizmetçileri holdeki şöminenin başına toplaşmış halde bırakarak bu esrarı ortadan kaldıracak iki açıklamayı okumak üzere ofisine doğru yola düştü.
Doktor Lanyon'un açıklaması.
"Bundan 4 gün önce, 9 Ocak'ta, akşam postasıyla üniversite ve okul arkadaşım Henry Jekyll'ın el yazısıyla yazılmış taahhütlü bir mektup aldım. Epey şaşırdım. Çünkü kendisiyle yazışmak gibi bir adetimiz yoktu. Daha bir gece önce onu görmüş, birlikte akşam yemeği yemiştim. Ve münasebetimizde mektupla yazışma gibi bir resmiyeti haklı kılacak hiçbir şey hayal edemiyordum. Okuduklarım şaşkınlığımı daha da arttırdı. Çünkü mektupta şunlar yazıyordu.
10 Aralık 1800 nokta nokta.
Sevgili Lanyon, sen benim en eski dostlarımdan birisin ve en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim ki zaman zaman bilimsel konularda ayrılığa düşsek de muhabbetimizde herhangi bir eksilme olduğunu hiç hatırlamam. İçimden geçirmediğim bir gün dahi yoktur ki sen bana, Jekyll, hayatım, şerefim, aklım fikrim tamamen sana bağlı desen, ben sana yardım için servetimi, sol elimi feda etmeyecek olayım. Lanyon, hayatım, şerefim, aklım fikrim tamamen senin insafına bağlı. Beni bu gece hüsrana uğratırsan bir daha kendime gelemem. Böyle bir girişin ardından senden bahşedilmesi haysiyetsiz bir şey isteyeceğimi düşünebilirsin. Oysa senden istediğim şey, imparatorun huzuruna çağrılmış dahi olsan bu gece tüm işlerini ertelemen. Araban kapının önünde değilse eğer, kiralık bir arabaya atlaman ve elinde gerektiği zaman başvurmak üzere bu mektupla birlikte doğruca evime gelmen. Kahyan Poole gerekli emirleri almış durumda. Geldiğinde seni bir çilingirle birlikte kapıda karşılayacak. Beraber çalışma odamın kapısını zorlayıp açacaksınız. Ve sen tek başına içeri girip sol taraftaki cilalı dolabı, üstünde E harfi olan, açacaksın. Kilitliyse kilidi kıracaksın. Ve üstten 4. ya da alttan 3. çekmeceyi, ki ikisi de aynı, içindekilerle birlikte olduğu gibi çıkaracaksın. Şu an yaşadığım olağanüstü sıkıntılı hal yüzünden seni yanlış yönlendiriyor olmaktan ölesiye korkuyorum. Ama ben yanılıyor olsam da sen içindekilere bakarak doğru çekmeceyi ayırt edebilirsin. Bir miktar toz madde, bir ilaç şişesi ve bir defter. Bu çekmeceyi hiç bozmadan olduğu gibi yanında Cavendish meydanındaki yerine götürmen için sana yalvarıyorum. Bu isteğimin birinci kısmıydı. Şimdi de ikinci kısmına gelelim. Mektubu alır almaz yola çıkarsan gece yarısından çok önce dönmüş olursun. Ancak ben yine de sana fazladan bir süre tanıyorum. Çünkü önlenemez ve tahmin edilemez engellerle karşılaşabileceğin gibi yapman gereken iş için hizmetçilerin uyuduğu saatleri seçmen daha doğru olacaktır. Dolayısıyla senden gece yarısı muayenehanende yalnız olmanı, sana ismimi verecek bir adamı bizzat buyur etmeni ve çalışma odamdan getirdiğin çekmece gözünü onun eline teslim etmeni rica ediyorum. Tüm bunları yaptığında üstüne düşeni tamamlamış ve benim sonsuz minnettarlığımı kazanmış olacaksın. Bir açıklama konusunda diretirsen eğer, her şey bittikten 5 dakika sonra bütün bu ayarlamaların aslında hayati önem taşıdığını ve içlerinden herhangi birini göz ardı etmiş olman durumunda kulağa nedenli inanılmaz gelse de, vicdanında ölümümün veya aklımı yitirişimin yükümlülüğünü taşımak durumunda kalacağını anlamış olacaksın. Her ne kadar ricalarımı hafife almayacağına canı gönülden inanıyor olsam da, böyle bir ihtimalin düşüncesiyle bile yüreğim sıkışıyor, ellerim titriyor. Şu an beni tuhaf mı tuhaf bir yerde, hiçbir muhayyilenin abartamayacağı bir ısrabın karanlığı içinde didinen, fakat bana tamı tamına hizmet ettiğin takdirde tüm dertlerinin anlatılan bir öykü misali akıp gideceğini iyi bilen biri olarak hayal et. İsteklerini yerine getir sevgili Lenin ve kurtar dostunu. Not. Tam bu mektubu damgalamıştım ki ruhum ani bir korkuyla sarsıldı. Postaneden kaynaklanabilecek bir gecikme yüzünden bu mektup yarın sabaha kadar eline geçmeyebilir. O durumda sevgili Lenin, senden ricamı gün içinde kendine en uygun zamanda yerine getir ve yine gece yarısı ulağımı bekle. Tabii o zaman her şey için çok geç olabilir. Eğer ki o gece olaysız geçerse bil ki Henry Jekyll'ı bir daha göremeyeceksin. Bu mektubu okuduktan sonra meslektaşımın aklını yitirdiğine kanaat getirdim. Ama böyle bir şey şüphe götürmez bir biçimde kanıtlanıncaya dek de benden istediklerini yerine getirmem gerektiğini düşündüm. Bu içinden çıkılmaz durumu ne denli az anlarsam önemini değerlendirmekte de o kadar çok zorlanacaktım. Oysa bu şekilde dile getirilmiş bir istek büyük bir sorumluluk üstlenmeden bertaraf edilemezdi. Dolayısıyla masamdan kalktım, bir faytona bindim ve doğruca Jekyll'ın evine gittim. Kahya kapıda beni bekliyordu. Benimkiyle aynı posta saatinde talimatların yazılı olduğu taahhütlü bir mektup almış ve hemen bir çilingirle marangoz çağırmıştı. Biz konuşmaya devam ederken ustalar geldi ve hep birlikte, kuşkusuz senin de iyi bildiğin gibi, Dr. Jekyll'ın özel çalışma odasına en kolay geçiş yolu olan ihtiyar Dr. Denman'ın cerrahi salonuna vardık. Çalışma odasının kapısı çok sağlam, kilidi kusursuzdu. Marangoz kuvvet uyguladığı takdirde hem kendisinin çok zorlanacağından hem de etrafa çok hasar verileceğinden emindi. Çilingir de aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Ama kendisi bayağı becerikli biriydi ve 2 saatlik çalışmanın sonunda kapıyı açtı. E harfiyle işaretli dolap kilitsizdi. Gidip çekmeceyi çıkardım. İçine ambalaj samanı doldurttum. Bir kağıtla paketlettim ve onunla birlikte Cavendish meydanına döndüm. Dönünce çekmecenin içindekileri inceledim. Toz madde olabildiğince titizlikle hazırlanmıştı ama yine de bir eczacının hassasiyetiyle hazırlanmış gibi görünmüyordu. Dolayısıyla Jekyll'ın kendi üretimi olduğu belliydi. Paketlerden birini açtığımda içinde beyaz renkli tuz kristalini andıran bir şey buldum. Ardından dikkatimi çevirdiğim ilaç şişesi yarıya kadar kan kırmızısı renkte bir sıvıyla doluydu. Sıvı hayli keskin kokuluydu ve bana fosfor ve uçucu bir eter içeriyormuş gibi geldi. Diğer malzemeler hakkında bir tahminde bulunamadım. Defter bildiğimiz sıradan bir defterdi ve içinde çeşitli tarihlerden başka pek bir şey yoktu. Tarihler uzun yıllara yayılan bir dönemi kapsıyordu. Ama girişlerin 1 yıl kadar önce aniden kesildiği dikkatimi çekti. tarihlere yer yer çoğu tek kelimeden oluşan kısa notlar eklenmişti. Birkaç yüz adetlik tarih maddesi arasında ikili sözü sanırım 6 defa geçiyordu. Ve listenin en başlarında bir kez, yanında birkaç ünlemle birlikte tam bir başarısızlık notu yer alıyordu. Her ne kadar merakımı uyandırmış olsa da tüm bunlar kafamdaki pek az soru işaretini netleştiriyordu. Karşımda içi bir çeşit tentürle dolu bir şişe, içi tuzla dolu bir paket ve Jekyll'ın pek çok araştırması gibi pratik bir yarar elde edilememiş bir dizi deneyin kayıtları vardı. Peki bu maddelerin benim evimde olması meslektaşımın şerefini, akıl sağlığını ya da hayatını nasıl etkileyebilirdi? Ula neden bir yere gidebiliyordu da başka bir yere gidemiyordu? Hadi diyelim bazı engelleri var. Bu beyefendiyi benim neden gizlice buyur etmem gerekiyordu? Mesele üstüne düşündükçe beyinsel bir hastalığın söz konusu olduğu yönündeki inancım giderek kuvvetlendi. Ve hizmetkarlarımı yatmaya göndermiş olduğum halde olur da kendimi bir nefsi müdafaa durumunda bulurum diye eski bir revolveri doldurdum. Gece yarısı çanları Londra'yı henüz çınlatmıştı ki kapı tokmakla hafifçe tıklatıldı. Açmak üzere kendim gittiğimde karşımda kapı revakının sütunları arasına çömelmiş ufak tefek bir adam buldum. "Doktor Jekyll mı gönderdi sizi?" dedim. Başını hafifçe sallayarak "Evet" cevabını verdi. İçeri buyur ettiğimde sözümü dinlemeden önce dönüp karanlık meydana bir göz attı. Yakınlarda bir polis elinde feneriyle ilerlemekteydi ve ziyaretçim onu görünce sanırım daha büyük bir telaşla içeri girdi. İtiraf etmeliyim ki bu ayrıntılar biraz canımı sıktı ve ziyaretçinin peşinden aydınlık muayene odasına doğru ilerlerken elimi silahımın üstünde tutmadan edemedim. Odaya gelince nihayet adamı net bir şekilde görme fırsatını buldum. Şimdiye dek gördüğüm biri değildi, orası kesin. Önceden de belirttiğim gibi ufarak yapılıydı. Ayrıca yüzündeki insana hayret veren ifade, mükemmel bir kas faaliyetiyle gözde görülür zayıflıkta bir bünyenin oluşturduğu o çarpıcı bileşim ve en önemlisi çevresinde yarattığı tuhaf, kendine özgü rahatsızlıkla dikkatimi çekmişti. Söz konusu rahatsızlık, vücudun şoktan kasılmaya başlamasını andırıyordu ve buna nabzın dikkat çekici bir yavaşlaması eşlik ediyordu. O sırada bu etkileri şahsıma özel bir tiksinme duygusundan kaynaklanan bir şey gibi düşünmüş, sadece belirtilerin ortaya çıkışındaki aniliğe şaşırmıştım. Ne var ki o zamandan beri bu hislerin kaynağının adamın tabiatının çok daha derinlerinde yattığına ve karşısındaki insanda nefretten daha asil bir ilkeyi harekete geçirdiğine inanmak için çeşitli nedenlerim oldu. Bu adamın içeri girdiği andan itibaren bende ancak tiksinti verici bir merak diye adlandırabileceğim duyguyu uyandıran sıradan bir insanı komik gösterecek bir giyim tarzı vardı. Çünkü giysileri kaliteli ve pahalı kumaştan yapılmış olsa da üstüne aşırı derecede büyük geliyordu. Bacaklarından sarkan pantolonunun yere değmesin diye paçaları kıvrılmıştı. Ceketin beli kalça hizasından aşağıdaydı. Yakasıysa tüm omzuna yayılıyordu. Tuhaftır ama bu gülünç giyim kuşam beni güldürmenin yanına bile yaklaşmıyordu. Karşımdaki yaratığın özünde son derece anormal ve gayrimeşru bir şeyler, insanı ele geçiren, şaşırtan, iğrendiren bir şeyler olduğu için giyimindeki arsız aykırılık o özelliğe uyum sağlıyor, hatta onu güçlendiriyordu. Bu nedenle adamın tabiatına ve karakterine olan merakıma, bir de kökenine, hayatına, servetine ve dünyadaki statüsüne yönelik bir merak eklendi. Yazıya dökünce epey yer tutan bu gözlemler aslında birkaç saniyeden fazla zamanımı almadı. Bu arada ziyaretçimse sıkıntılı bir heyecan içindeydi. "Aldın mı onu?" diye haykırdı. "Aldın mı?" Sabırsızlığı öyle tutkuluydu ki beni kolumdan tutup sarstı. Bense o dokunuşla birlikte kanımın donduğunu hissederek adamla arama mesafe koydum. "Yapmayın beyefendi," dedim. "Henüz sizinle tanışma şerefine dahi ermediğimi biliyorsunuz. Oturun lütfen." Ona örnek olmak için kendim de her zamanki yerime oturdum ve geç vaktin, mesleğimin tabiatının ve ziyaretçime karşı duyduğum korkunun el verdiği ölçüde hastalarıma sergilediğim sabırlı tavrı takınmaya çalıştım.
''Kusuruma bakmayın Doktor Lanyon'' dedi, olabildiğince medeni bir yaklaşımla. ''Sözünüzde haklısınız. Sabırsızlığım nezaketime gölge düşürdü.''
''Buraya meslektaşınız Doktor Henry Jekyll'ın isteği üzerine kısa bir işi halletmek üzere geldim. Anladığım kadarıyla...'' duraksadı ve elini boğazına koydu.
Kendine hakim olmaya çalışsa da yaklaşan bir histeriyle mücadele ettiğini görebiliyordum.
''Anladığım kadarıyla sizde bir çekmece...''
Bu noktada ziyaretçimin çektiği sıkıntı ve belki giderek büyüyen kendi merakım karşısında insafa geldim.
''İşte burada beyefendi''
dedim. Halen kağıtla kaplı halde bir masanın arkasında yerde duran çekmeceyi işaret ederek. Ziyaretçim hemen çekmeceye doğru atıldı ama sonra durup elini kalbinin üstüne koydu. Kasılan çenesi yüzünden dişlerinin gıcırdadığını duyabiliyordum. Çehresi ise öyle solmuştu ki adamın hem hayatını hem de aklını yitireceğini sandım.
''Toparlayın kendinizi''
dedim. Korkunç bir gülümsemeyle karşılık verdi bana ve adeta çaresizlikten doğan bir kararla paketi çekip açtı.
Çekmecenin içindekileri görünce öyle gürültülü bir oh çekti ki oturduğum yerde korkudan buz kestim.
Ardından kontrol altına almayı epey başardığı bir sesle ''Ölçü kabınız var mı?'' dedi. Kendimi neredeyse zorlayarak yerimden kalktım ve istediği şeyi ona uzattım. Gülümseyerek bir baş işaretiyle bana teşekkür etti. Kırmızı sıvıdan birkaç damla tartıp toz maddelerden birine ekledi. İlk başta kırmızımsı bir tonu olan karışım, kristaller eridikçe daha açık bir renk almaya, sesli bir şekilde köpürmeye ve buhar çıkarmaya başladı. Aniden ve de bir anda köpürmeler kesildi ve bileşim koyu mor renge dönüştü. Bu renkte daha yavaş bir biçimde değişerek sulu bir yeşil oluverdi. Tüm bu dönüşümleri büyük bir dikkatle izleyen ziyaretçim gülümsedi. Bardağı masaya koydu, sonra da dönüp merakla bana baktı.
"Şimdi," dedi. "Bundan sonrasını halledelim. Akıllı davranacak mısınız? Bana kulak verecek misiniz? Bu bardağı elime alıp daha fazla tartışmaksızın evinizden gitmeme izin verecek misiniz? Yoksa merakın yarattığı hırs kontrolünüzü aşacak düzeyde mi? Cevap vermeden önce düşünün. Çünkü ne karar verirseniz o olacak. Dilerseniz öncekinden ne daha zengin ne de daha aydınlanmış olarak kendi halinize bırakılacaksınız. Tabii eğer ölümcül ıstırap içindeki bir adama hizmet etmeye ruha zenginlik katmak denmiyorsa. Dilerseniz de burada, bu odada... Hemen şu an önünüzde yepyeni bir bilgi diyarı, yepyeni şöhret ve nüfuz yolları açılacak ve gözlerinizin önünde şeytanı dahi inatsızlıkta bocalatacak bir mucize patlaması yaşanacak.
Beyefendi, dedim, aslında hiç sahip olmadığım bir serin kanlılık takınarak.
Çeşitli muammalardan söz ediyorsunuz ve sözlerinize büyük bir inanç duymadığımı söylersem de sanırım pek şaşırmazsınız. Ne var ki, açıklamasız hizmetler sunma konusunda sonunu görmeden duramayacak kadar ileri gittim.
Pekala, diye karşılık verdi ziyaretçim. Lanyon, mesleki andını unutma. Az sonra olacaklar mesleğimizin mührü altındadır.
Şimdi, kaç zamandır en dar ve maddi görüşlere sahip olmuş, doğaüstü tıbbın erdemlerini reddetmiş, kendinden üstün kişilerle alay etmiş biri olarak gözlerinizi benden sakın ayırmayın.
Ziyaretçim bardağı ağzına götürdüğü gibi içindekini bir dikişte bitirdi. Ardından bir çığlık attı. Sallanmaya, yalpalamaya başladı. Nihayet masanın kenarına tutundu ve kıpkırmızı gözler açık bir ağızla bön bön bakmaya başladı. Ben de ona bakıyordum ki bir değişimin başladığını fark ettim. Şişiyordu sanki. Yüzü aniden karardı. Yüz hatları dağılıp farklılaştı.
Ve ben yerimden fırladığım gibi karşımdaki mucizeden korunmak istercesine kolumu kendime siper ederek büyük bir dehşet içinde duvara yaslandım. "Aman Tanrım!" diye haykırdım ve tekrar tekrar "Aman Tanrım!" demeye başladım. Çünkü tam karşımda solgun ve perişan, yarı baygın, ölümden uyanmışçasına el yordamıyla etrafını yoklayan Henry Jekyll duruyordu. Bunu izleyen bir saat içinde bana anlatılanları kağıda dökecek kadar kafamı toplamam neredeyse imkansız. Gördüklerimi gördüm, duyduklarımı duydum ve bunlardan tüm ruhumla tiksindim. Ama o görüntü gözlerimin önünde silikleşmeye başladıkça soruyorum kendime, inandım mı onlara diye ve hiçbir cevap veremiyorum. Hayatım temelinden sarsıldı, uykularım kaçtı ve günün her saati ölümcül bir dehşet bana eşlik etmeye başladı. Günlerimin sayılı olduğunu ve öleceğimi hissediyorum. Fakat büyük bir inanmazlık içinde göçüp gideceğim. O adamın önüme serdiği ahlaksızlığa gelince, gözlerimden gelen nedamet yaşlarına rağmen müthiş bir korkuya kapılmadan hayalimde dahi canlandıramıyorum onu. Tek bir şey söyleyeceğim Utterson. Eğer inanabilirsen, o sana yetip de artacaktır. O gece evime giren yaratık, Jekyll'ın kendi itirafına göre Hyde ismiyle bilinen ve Kerwin katili olarak ülkenin dört bir yanında aranan kişiydi. Hesty Lanyon. Henry Jekyll'ın davaya ilişkin kapsamlı ifadesi. 1800 nokta nokta yılında büyük servet sahibi bir ailenin eli ayağı düzgün, sağlıklı bir çocuğu olarak dünyaya geldim. Tabiatım itibariyle çalışmaya meyilli, akranlarım arasında aydın ve iyi olanların saygısını kazanmaya değer veren, dolayısıyla da onurlu ve ayrıcalıklı bir geleceği her yönüyle garantilediği söylenebilecek biriydim. Hakikaten de hatıralarımın en beteri mizacımda yatan sabırsız bir neşelilik haliydi. Pek çoklarına memnuniyet verebilecek ama benim başımı dik tutma ve toplum içinde ağırbaşlı görünme yönündeki güçlü arzumla bağdaştırmakta zorlandığım bir özellikti bu. Haliyle zaman içinde memnuniyetimi gizlemeye başladım ve derin düşüncelerin hakim olduğu yaşa erişip de etrafıma bakınmaya ve kaydettiğim aşamaları, dünya üstündeki yerimi değerlendirmeye başladığımda hayatımda muazzam bir ikiliğe kendimi çoktan adamış durumdaydım. Benim suçlu olduğum türden istikrarsızlıklara sahip pek çok kişi normalde ifşa olurdu. Ama ben, kendim için belirlediğim saygın hedeflerden dolayı o istikrarsızlıkları neredeyse ölümcül bir utanç duygusuyla sakladım. Dolayısıyla beni olduğum gibi yapan şey, insanın ikili tabiatını hem bölüp hem de birleştiren iyilik ve kötülükle alakalı yönleri bende pek çok kişiye kıyasla çok daha derinden yaralayan şey, hatalarımdaki belli bir kötüye gidiş değil, emellerimin hoşgörüsüz yapısıydı. Dinin temelinde yatan ve sıkıntının en verimli kaynaklarından biri olan hayatın o zorlu yasası üstüne derin derin ve durmaksızın kafa yormaya başlamıştım. Böylesine bir ikilik içinde olsam da hiçbir şekilde ikiyüzlü değildim. Her iki yanım da son derece samimiydi. Gün içinde bilgiyi ilerletmeye ya da ıstırap ve acıları dindirmeye çalıştığım zamanlarda, çekinceleri bir kenara bırakıp kendimi utancın kollarına attığım zamanlardan daha çok kendimde olduğum söylenemezdi. Tesadüf o ki, tamamen mistik ve doğaüstü olana doğru yönelen bilimsel çalışmalarımda, unsurlarım arasındaki bu bitmek bilmez savaşa dair içimde uyanan bilince tepki verdi ve ışık tuttu. Böylece geçen her günle birlikte ve aklımın ahlaki ve entelektüel olan her iki yönüyle yavaş yavaş bir hakikate yaklaştım. Kısmi keşfiyle bile beni perişan eden bir hakikatti bu. İnsan aslen bir değil, iki idi. İki diyorum çünkü sahip olduğum bilgi o noktanın ötesine gidemiyor. Başkaları da peşimden gelecek ve beni bu konuda geride bırakacaktır. ve korkarak tahminde bulunuyorum ki sonuçta insan sadece içindeki birbiriyle bağdaşmayan ve birbirinden bağımsız çeşitli ikametçilerin idarecisi olarak bilinecektir. Bana gelince hayatımın tabiatı gereği sadece ve sadece tek bir yönde yanılgısız ilerleyebilmiştim. İnsanın kusursuz ve ilkel ikiliğini ancak ahlaki yönümle ve kendi varlığım içinde ayırt etmeyi öğrenmiştim. Gördüm ki bilincimde rekabet eden iki tabiatımdan hakikaten biri olduğum söylenebilse bile bunu mümkün kılan şey aslında temelde her ikisi birden oluşumdu. Ayrıca bilimsel çalışmalarım henüz böylesi bir mucizenin olasılığını gözler önüne sermeden önce hoş bir hayal olarak sözüne ettiğim unsurların ayrılması fikri üstüne keyifle akıl yormayı da öğrenmiştim. Bunların her biri, diyordum kendi kendime, farklı kimlikler içinde barındırılabilse hayat tüm katlanılmazlıklarından arındırılabilir. Adaletsiz olan namuslu ikizinin emelleri ve pişmanlıklarından kurtulup kendi yoluna gider. Adaletli olansa gitgide yükselen yolunda sebat ve güvenle ilerleyerek kendisine keyif veren iyilikleri yapar. Üstelik artık ondan ayrılmış olan kötünün eliyle yarattığı utanç ve pişmanlığı yaşamak zorunda da kalmaz. Birbiriyle uyuşmaz tomrukların böyle aynı demette destelenmesi, bilincin ıstırap dolu rahminde bu zıt ikizlerin daima çekişmesi insanlığın lanetiydi. O halde nasıl ayrışacaklardı? Önceden de sözünü ettiğim gibi konu laboratuvar masasından gelen bir ışıkla aydınlanmaya başladığında düşüncelerim alıp başını gitmişti. İçinde yürüdüğümüz bu görünürde yekpare vücudun titreyen ruhaniliğini, buğumsu faniliğini şimdiye dek kimsenin hissetmediği kadar derinden hissetmeye başlamıştım. Bazı etken maddelerin üstümüze geçirdiğimiz etten giysiyi bir evin perdelerini savuran rüzgar misali sallayıp yeniden geriye çekme gücüne sahip olduğunu keşfettim. İki geçerli nedenden dolayı itirafımın bu bilimsel kısmını fazla derinleştirmeyeceğim. Birinci neden, hayatın nihai kaderinin ve yükünün insanın omuzlarına ebediyen bağlanmış olduğunu ve herhangi bir kurtulma girişiminin ardından yükün çok daha alışılmadık ve korkunç bir baskıyla geri döndüğünü öğrenmiş olmam. İkinci nedense, anlatacaklarımın da ne yazık ki ortaya koyacağı gibi keşiflerimin yarım kalmış olması. Şu kadarını söyleyeyim ki, doğal bedenimde ruhumu meydana getiren belli bazı güçlerin halesini ve parıltısını ayırt etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu güçleri tahtlarından edebilecek bir karışımı elde etmeyi de başardım. Onların yerini başka bir görünüm ve başka bir çehre alacaktı. Ve bunlar da benim için en az diğeri kadar doğal olacaktı. Çünkü ruhumdaki daha düzeysiz unsurların bir ifadesi olmanın yanında, o unsurların damgasını da taşıyacaklardı. Uzun bir tereddütten sonra teorimi pratiğe geçirdim. Ölüm riskini göze aldığımın farkındaydım. Çünkü kimliğin kalesini böylesine kudretle denetleyip sarsabilen bir ilaç, küçücük bir doz aşımı ya da uygulama sırasında yaşanabilecek en ufak bir talihsizlik, değişim için gözümü diktiğim o cisimsiz sığınağı yok edebilirdi. Ne var ki, böylesine eşsiz ve büyük bir keşfin cazibesi sonunda kaygılarıma üstün geldi. Tentürümü çok zaman önce hazırlamıştım. Son malzeme olarak kullanmam gerektiğini deneylerimden bildiğim belli türde bir tuzu bir ecza toptancısından bir defada satın aldım. Ve lanetli bir gecenin geç saatlerinde elementleri birleştirdim. Deney tüpünde kaynayıp tütmelerini izledim ve köpürme bittikten sonra tüm cesaretimi toplayıp İksiri içtim. Çok geçmeden son derece ısraplı spazmlar, kemiklerimde gıcırdamalar, dayanılmaz bir bulantı başladı. Ve ruhumu doğum ya da ölüm anıyla bile boy ölçemeyecek bir dehşet duygusu sardı. Ardından acılar yavaş yavaş dindi ve büyük bir hastalıktan kurtulmuşçasına kendime gelmeye başladım. Duyularımda bir tuhaflık vardı.
tarif edilemez derecede yeni ve bu yüzden de inanılmaz derecede hoş bir şey. Kendimi daha genç, daha hafif, bedenimde daha mutlu hissettim. İçimde ise delişmen bir pervasızlığın, zihnimden değirmen misali akıp giden düzensiz şehvetli görüntülerin, çözülüp giden sorumluluk bağlarının, bilmediğim ama hiç de masum denemeyecek ruhsal özgürlüğün varlığını hissettim. Bu yeni yaşamımda aldığım daha ilk nefeste çok daha zalim, belki 10 kat daha zalim olduğumu, özümdeki kötülüğe bir köle sattığımı anlamıştım. Bu düşünce o anda beni şarap gibi sarmaladı, mutlu etti. Tüm bu duyguların sevinci içinde ellerimi öne doğru uzattım ve bir anda cüssemin küçüldüğünü fark ettim. O sırada odamda ayna yoktu. Şimdi bunu yazarken yanımda duran ayna buraya sonradan sırf bu dönüşümler için getirildi. Gece artık sona ermiş, sabah vakti gelmişti. Henüz rengi kara olsa da sabah yeni güne gebeydi. Evimin ahalisi uykunun derinlerindeydi ve ben ümit ve zafer duygularının da sarhoşluğuyla yeni görünümümle yatak odama kadar gitmeye karar verdim. Yıldızların tepemden baktığı bahçeyi geçtim. Onların uyku bilmez ihtiyatlıklarına yakalanan böylesi yaratıkların belki de ilkiydim. Kendi evimde bir yabancı gibi sessizce koridorlarda ilerledim ve odama geldiğimde ilk kez Edward Hyde'ın görüntüsüyle karşılaştım. Bu noktada teori üstünden konuşmalı, bildiğim değil, en olası olduğunu düşündüğüm şeyi dile getirmeliyim. Tüm etkinliğini aktardığım tabiatımın kötücül yanı, az önce azlettiğim iyi yanımdan çok daha küçük cüsseli ve daha az gelişkindi. Nihayetinde hemen hemen 9'unda gayretle, erdemle ve denetimle geçen hayatım boyunca kötücül yanım çok daha az kullanılmış, çok daha az geliştirilmişti. Tahminimce bu yüzden Edward Hyde, Henry Jekyll'dan çok daha kısa, daha ince ve daha gençti. Birinin çehresinde iyilik ışıldarken ötekine kötülük kocaman ve belirgin bir biçimde yazılmıştı. Ayrıca hala insanın ölümcül yönü olduğuna inandığım kötücül yanım bu bedende bir fiziksel bozukluk ve çürümüşlük damgası bırakmıştı. Yine de aynada o çirkin görüntüye baktığımda tiksinme değil bir hoşnutluk hissediyordum. Sonuçta bu da bendim. Doğal ve insani bir halim vardı. Benim gözümde bu, şimdiye dek benim dediğim o kusurlu ve bölünmüş çehreden daha canlı bir ruha sahipti, daha açık ifadeli ve yalındı. Haklıydım da bu konuda. Sonraları Edward Hyde olduğumda yanıma yaklaşan herkesin gözle görülür bir ürküntüye kapıldığını gözlemledim. Bu da tahminimce karşılaştığımız her insanda iyilikle kötülüğün iç içe olmasından, insanlar içinde sadece Edward Hyde'ın saf kötücül olmasından kaynaklanıyordu. Bir süre aynada kendime baktım. İkincil ve tamamlayıcı deneye henüz kalkışmamıştım. Kimliğimi geri dönülmez bir şekilde kaybedip kaybetmediğim henüz belli değildi. Ve gün doğmadan önce artık benim olmayan evden kaybolmam gerekiyordu. Hızla çalışma odama dönerek karışımı bir kez daha hazırlayıp içtim. Ve bir kez daha çözülmenin sancılarını yaşadım. Ardından yine Henry Jekyll'ın karakteri, cüssesi ve çehresiyle kendime geldim. O gece ölümcül bir yol ayrımına varmıştım. Keşfime daha asil bir tutumla yaklaşmış olsam, cömert veya dindar emellerin egemenliğindeyken deneyi riske atsam her şey farklı olabilirdi. Ve ben bu ölüm ve doğum ıstıraplarından bir iblis değil, melek olarak sıyrılabilirdim. İlacın herhangi bir ayrımcı etkisi yoktu. Ne şeytani ne de ilahiydi. Tek yaptığı mizacımın hapishanesinin kapılarını sarsmaktı. Tıpkı Filippi tutsakları gibi ayakta kalan kaçabilirdi. Çevirmenin notu. Filippi, Filippoi, tutsakları deyimiyle
Shakespeare'in Julius Caesar tragediyasına gönderme yapılıyor. Oyunun sonunda Kavala'daki Filipi kasabasında M.Ö. 42 yılındaki savaşın sonunda savaşın galipleri Antonius ve Octavius, Caesar'a suikast yapan Cassius ve Brutus'u desteklemiş olan tutsakları idam etmek yerine serbest bırakırlar. Stevenson da Hyde'ı hiç beklenmeyen ve hiç hak etmediği bir biçimde daha çok kötülük yapmak üzere serbest bırakır. Okulda Latince ve Yunanca öğrenmiş olan İngiliz yazarlar ve okurlar bu tür göndermeleri hemen algılıyor ve bundan yararlanıyorlardı. Çünkü böylelikle bir başkasına gönderme yaparak kendileri dine ya da törelere karşı çıkmış olmuyorlardı. Stevenson da burada ve daha önce Damon ve Pythias örneğinde gördüğümüz gibi bu göndermelerden yararlanıyor. Ne var ki Erdem'im o sırada uyuklamaktaydı. Hırsıyla ayık kalmış kötülüğümse fırsatı yakalamak üzere uyanık ve ataktı. Sonunda ortaya çıkan Edward Hyde olmuştu. Dolayısıyla artık biri katıksız kötü, diğeri ise hala eski Henry Jekyll olmak üzere iki görüntü ve iki karakter sahibi olsam da münasebetsiz yanımın yeniden oluşumu ve gelişimi karşısında umutsuzluğa kapılmayı daha ilk andan itibaren öğrenmiştim. Kısacası gidişat tamamen kötüye doğruydu. O sıralarda bile çalışarak geçen hayatın yavanlığına duyduğum nefreti üstümden atamamıştım. Zaman zaman keyfim yerine geliyordu ve eğilimlerim en hafif deyişle haysiyetsiz olduğu için ve herkes tarafından tanınmak ve insanlarda saygı uyandırmakla kalmayıp aynı zamanda yaşım da artık ilerlediğinden hayatımdaki istikrarsızlık gün be gün hoş karşılanmaz oluyordu. İşte yeni gücüm benim bu yönümü baştan çıkardı ve nihayetinde esir etti. Saygın profesörün bedeninden kurtulmak ve kalın bir pelerin gibi Edward Hyde'ınkine bürünmek için tek yapmam gereken iksiri içmekti. Bu fikir yüzümü güldürüyordu. O sıralar çok komik geliyordu bu bana. Büyük bir titizlikle hazırlıyordum karışımımı. Polisin Hyde'ı takip ettiği Soha'daki o evi alıp döşedim ve sessiz, prensipsiz olduğunu bildiğim bir kadını evde görevlendirdim. Öte yandan hizmetçilerime iyice tarif ettiğim Mr. Hyde'ın meydandaki evimde tam bir özgürlük ve söz sahibi olduğunu söyledim. Hatta aksilikleri önlemek için ikinci karakterimle zaman zaman yüzümü gösterdim. Ardından senin onca itiraz ettiğin vasiyetnameyi hazırladım. Böylece Dr. Jekyll iken başıma bir şey gelirse maddi bir kayıp yaşamadan Edward Hyde'ın karakterine geçebilecektim. Kendimi böylece dört bir yandan emniyete alarak konumumun tuhaf dokunulmazlıklarından yararlanmaya başladım. İnsanlar daha önce de suçlarını aktarmak için adam kiralayarak kendilerini ve şöhretlerini koruma altına almışlardır. Ne var ki ben bunu keyfi için yapan ilk kişiydim. Halk içinde hoş bir saygınlıkla gezinebilen ama okul çocuğu misali bir anda üstündeki başkasına ait kisveden kurtularak kendini özgürlük denizine atabilen ilk kişiydim. Üstelik kapkaranlık pelerinimin altında güvenliğim emniyete alınmış durumdaydı. Düşünürseniz benim gibi biri yoktu bile. Laboratuvarımın kapısından içeri girip her daim hazır bulundurduğum malzemeleri bir iki dakikada birbirine katıp içiyordum. Ve Edward Hyde her ne yaptıysa aynadaki nefes izi gibi buhar olup uçuyordu. Onun yerini kendine yönelik şüphelere, kahkahayla gülme lüksüne sahip çalışma odasının ışığını kısarak evinde sessizce oturan Henry Jekyll alıyordu. Değişik halimle gezerken keyfine varmakta sabırsızlandığım zevkler daha önce de belirttiğim gibi haysiyetsiz zevklerdi. Bundan daha sert bir sıfatı nadiren kullanırım. Ancak Edward Hyde'ın elinde bunlar çok geçmeden canavarca zevklere dönüşmeye başladı. Gece gezilerinden döndüğümde vekaleten yerine getirilen ahlaksızlıklarım karşısında büyük bir hayrete düşüyordum. Kendi ruhumdan çağırıp çıkardığım ve keyfine bakması için tek başına dışarı yolladığım bu hayalet, her davranışı
ve düşüncesi kendisine odaklı, eziyetin her türlüsünden kaynaklanan zevki hayvani bir hırsla kana kana içen taş gibi merhametsiz, yapısı itibariyle kötücül ve hain bir varlıktı.
Henry Jekyll, kimi zaman Edward Hyde'ın eylemleri karşısında dehşete düşüyordu. Ama mesele, olağan yasaların çok ötesinde bir meseleydi ki, bu da vicdani baskının ellerini sinsice gevşetiyordu. Sonuçta, suçlu olan sadece ve sadece Hyde'dı. Jekyll, olduğundan daha kötüye gitmiyordu. İyi yönleri görünürde zedelenmemiş olarak güne başlıyor, hatta mümkün olduğunda Hyde'ın yaptığı kötülüğü geri almak için hemen kolları sıvıyordu. Böylece vicdanını da yeniden uykuya yatırmış oluyordu. Bu şekilde göz yumduğum ama şimdi bile benim tarafımdan işlendiğini kabul etmekte zorlandığım rezilliklerin ayrıntısına girmeye hiç niyetim yok. Tek amacım cezamın hangi uyarılar ve adımlarla yaklaştığını gözler önüne sermek. Arada başıma bir kaza geldi. Ama ciddi, herhangi bir sonuç yaratmadığı için burada ondan üstün körü söz etmekle yetineceğim. Bir çocuğa yaptığım zalimlik, yoldan geçen birinde bana karşı öfke uyandırdı ki, geçen gün bu kişinin senin bir akraban olduğunu fark ettim. Doktorla çocuğun ailesi de kızgın beyefendiye katılınca canımdan endişe ettiğim anlar oldu. Nihayetinde karşısındakilerin haklı hıncını yatıştırmak isteyen Edward Hyde, onları kapıya kadar getirip Henry Jekyll adına yazılmış bir çek vermek durumunda kaldı. Ancak başka bir bankada Edward Hyde'ın kendi ismine bir hesap açtırılmak kaydıyla bu tehlikenin gelecekte yaşanması kolayca önlendi. Üstelik kendi el yazımı ters yana yatırmakla kötücül ikizime bir imza sunduğumda kaderin erişemeyeceği bir yerlerde yaşadığımı düşündüm. Sir Danvers'ın öldürülmesinden 2 ay kadar önce yine macera yaşamak için dışarı çıkmış, geç bir saatte geri dönmüş, ertesi gün yatağımda tuhaf duygular içinde uyanmıştım. Etrafıma bakındım. Meydandaki odamın mütevazı mobilyalarını, geniş ortamını gördüm. Yatak perdelerinin desenini ve maun çerçevenin şeklini tanıdım ama hepsi nafile. İçimdeki bir ses hala bana olduğum yerde olmadığımı, uyandığımı sandığım yerde değil, Edward Hyde bedeniyle yatmaya alışık olduğum Soho'daki küçük odamda bulunduğumu söylüyordu. Kendime güldüm ve o ruh hali içinde tembel tembel bu illüzyonun unsurlarını incelemeye başladım. Hatta bunu yaparken ara ara da hoş bir sabah uykusuna daldım. Hala bu vaziyetteyken uyanık olduğum anlardan birinde gözüm elime takıldı. Henry Jekyll'ın eli, senin de pek çok defa belirttiğin gibi, biçim ve ebat açısından profesyonel görünümlüydü. İri, sert, beyaz ve zarifti. Oysa yatak örtüsünü tutmakta olan el, Londra'nın göbeğindeki sabah vaktinin sarı ışığı altında resmen kemikli, damarlı, çıkık eklemli, soluk renkli ve kıllarla gölgelenmiş bir eldi. Edward Hyde'ın eliydi bu. Şaşkınlığın verdiği sersemlikle yarım dakika kadar ele baktıktan sonra göğsümde çembalo çınlamasını andıran ani ve irkiltici bir dehşet duygusuyla kendime geldim ve yataktan fırladığım gibi aynanın karşısına geçtim. Gördüğüm manzara karşısında kanım dondu. Evet, Henry Jekyll olarak yatmış, Edward Hyde olarak uyanmıştım. Nasıl açıklanabilir bu diye sordum kendime. Ve ikinci bir dehşet sıçramasıyla, peki nasıl iyileştirilebilir diye düşündüm. Çoktan sabah olmuştu ve hizmetçiler ayaklanmıştı. Tüm ilaçlarım çalışma odamdaydı ki, orası da şu an dehşet içinde durduğum yere hayli uzak bir mesafeydi. 2 kat merdiven inip arka geçitten geçmem, açık avluyu aşarak anatomi salonuna girmem gerekiyordu. Gerçi yüzümü bir şeyle örtebilirdim ama cüssemdeki değişimi saklayamadıktan sonra bunun ne faydası olacaktı? Fakat sonra çok hoş ve ani bir rahatlamayla fark ettim ki hizmetçiler ikinci şahsımın geliş gidişine zaten alışkınlardı.
Hemen üstüme, bedenime olabildiğince uygun giysiler geçirerek evi boydan boya geçtim. Böyle bir saatte ve böyle tuhaf bir kıyafetle Mr. Hyde'ı gören Bradshaw boş boş bakıp geri adım attı. Bundan 10 dakika sonra Dr. Jekyll kendi formuna dönmüş, çatık kaşlı çehresiyle oturmuş, kahvaltısını etmeye koyulmuştu. Gerçekten de pek iştahım yoktu. Bu açıklanamaz olay, önceki tecrübemin bu tersine dönmüş hali, duvara hüküm yazan Babilli el misali, hükmümün harflerini duvara teker teker yazıyor gibiydi. Çevirenin notu. Babil kralı Belşazar, Kudüs'ü aldıktan sonra düzenlediği şölende, oradan getirdiği Kudüs tapınağının kutsal kapları kafirler tarafından kirletilince, şölen salonun duvarına bir el anlaşılmaz bir şeyler yazdı. Yazılanları çözmek için Daniel peygamber çağrıldı ve yazıda Belşazar'ın lanetlendiğinin, krallığının Medler ve Persler arasında bölüneceği ve kendisinin de öldürüleceği kehanetinin yapıldığı anlaşıldı. Eski Ahit, Daniel 5:5-31. Sonunda ikili varlığıma dair meseleleri ve olasılıkları şimdiye dek hiç olmadığı kadar büyük bir ciddiyetle düşünmeye başladım. Kişiliğimin dışa iz düşümünü yansıtma kudretine sahip olduğum kısmı son zamanlarda fazlasıyla tecrübe edilmiş ve beslenmişti. Bir süredir bana Edward Hyde'ın cüssesi irileşmiş gibi geliyordu. Sanki o bedendeyken daha verimli bir kan akışı yakalamış gibiydim. Bu iş gereğinden fazla uzarsa mizacımın dengesinin tamamen kaybolacağını, gönüllü değişim gücümü yitireceğimi ve Edward Hyde karakterinin geri dönülmez bir şekilde ben olacağını hissettiren bir tehlike sezmeye başladım. İlacın tesiri her zaman eşit yönlü olmamıştı. Çalışmalarımın henüz erken safhalarında bir kere beni tamamen hüsrana uğratmıştı. O zamandan bu yana miktarı birkaç defasında iki, bir defasında da muazzam bir ölüm tehlikesini göze alarak 3 katına çıkarmıştım. Şimdiye dek memnuniyetime düşen tek gölge bu ender belirsizlikler olmuştu. Ancak şimdi ve sabahki kazanın ışığı altında kabul etmeliydim ki, ilk başlarda asıl zorluk Jekyll'ın bedeninden kurtulmakken son zamanlarda bunun tam tersi olmuştu. Dolayısıyla yaşanan her şey şunu işaret ediyordu. Orijinal ve daha iyi olan benliğimi yavaş yavaş yitiriyor, ikinci ve kötü benliğimle bütünleşmeye başlıyordum. Artık bu ikisi arasında bir seçim yapmam gerektiğini hissediyordum. İki mizacımın da hafızası ortaktı ama diğer melekeleri son derece eşitsiz paylaşılmıştı. Bir bileşim olan Jekyll, kimi zaman son derece hassas bir kavrayışla, kimi zaman da doyumsuz bir hazla Hyde'ın zevk ve maceralarını zihninde canlandırıp paylaşıyordu. Ne var ki Hyde, Henry Jekyll'a karşı ya kayıtsızdı ya da onu sadece daha kaçmış bir haydudun peşindekilerden saklanmak üzere sığındığı mağarayı anımsadığı gibi anımsıyordu. Jekyll daha çok bir babanın ilgisine sahipti. Hyde ise bir oğlun umarsızlığına. Jekyll'ın kaderini paylaşmaya karar vermem, uzun süredir gizlice tadını çıkardığım ve son zamanlarda iyice şımartmaya başladığım arzularımdan vazgeçmek demekti. Hyde'ın kaderini paylaşmaksa, 1000 ayrı ilgiden ve meraktan vazgeçmek ve tek bir solukta ebediyen nefret edilen kimsesiz birine dönüşmekti. Pazarlık dengesiz gibi görünebilir. Ama tartıya dahil olan başka bazı faktörler de vardı. Jekyll, yoksunluğun ateşinde kavrulurken, Hyde neler kaybettiğinin farkında bile olmayacaktı. Her ne kadar içine düştüğüm şartlar tuhaf olsa da, bu tartışmanın şartları insanlık tarihi kadar eski ve yaygındı. Baştan çıkmış ve tir tir titreyen her günahkar için aşağı yukarı aynı tahrikler ve kaygılar söz konusuydu. Pek çok benzerim gibi nihayetinde ben de iyi olan yanımı seçtim ve kendimi ona tutunabilme kuvvetine muhtaç halde buldum. Evet, etrafı dostlarla çevrili, ahlaklı beklentilerinin tadını çıkaran yaşı geçkin, hoşnutsuz doktoru seçtim. Ve Hyde iken
keyfine vardığım özgürlüğe, gençliğe, hafif adımlara, aniden yükselen nabza ve gizli zevklere kesin olarak veda ettim. Bu tercihi belki de farkında olmadığım bir temkinle yapmıştım. Çünkü ne Soho'daki evi elden çıkardım ne de Edward Hyde'ın çalışma odamda duran giysilerini yok ettim. Ancak 2 ay boyunca kararıma sadık kaldım. 2 ay, o güne dek sürmediğim kadar ağırbaşlı bir hayat sürdüm ve onaylayan bir vicdanın telafisinden faydalandım. Ne var ki, sonunda zaman kaygılarımın tazeliğini aşındırmaya başladı. Vicdanın övgüleri vasatlaştı ve Hyde'ın özgürlük mücadelesine başlamasıyla birlikte ben elemler ve hasretlerle kıvranır oldum. En sonunda ahlaki bir zayıflık anında bir kez daha dönüştürücü iksiri hazırlayıp içtim. Hiç zannetmiyorum ki bir ayyaş kötü huyları konusunda kendi içinde çekişme yaşarken 500 defadan birinde dahi tam anlamıyla hayvani ve fiziksel bir duyarsızlık tehlikesini yaşamış olsun. Nedenle uzun zamandır bu konumda bulunsam da ben de kötülüğe, Edward Hyde'ın başlıca özelliklerini teşkil eden tam bir ahlaki kayıtsızlık ve mantıksız gönüllülükle teslim olmamıştım. Oysa yine de bunlarla cezalandırıldım. Şeytanım çok zamandır kafesinde kalmıştı ve gürleyerek dışarı çıktı. Henüz ilacı içerken bile içimde kötülüğe karşı çok daha azgın, çok daha öfkeli bir eğilim hissettim. Talihsiz kurbanımın nazik konuşmasını dinlerken ruhumdaki o sabırsızlık fırtınasını kabartan şey de buydu sanırım. En azından Tanrı huzurunda itiraf ediyorum ki hiçbir insaflı insan öylesine basit bir kışkırtmaya karşılık öyle büyük bir suç işlemezdi. Ve yaptığım şey usanmış bir çocuğun oyuncağını kırmasından daha mantıklı değildi. Ne var ki ben, en kötülerimizin bile binbir türlü ayartma arasında bir nebze olsa da metanetle yürümesini sağlayan tüm o dengeleyici içgüdülerden kendimi gönüllü olarak arındırmıştım. Ve benim durumumda en hafif bir ayartılma düşmekle aynı anlamdaydı. İçimde bir anda cehennem ruhu uyanmış, galeyana gelmişti. Ani bir keyifle bana hiç karşı koymayan bedeni hırpalamaya, her bir darbeden zevk almaya başladım. Yavaş yavaş yorulduğumu hissettiğim bir sırada ve hezeyanımın da doruk noktasında kalbime buz gibi bir dehşet saplandı. Bir sis dağıldı ve birden hayatım üstündeki hakkımı yitirdiğimi hissettim. Aynı anda hem gururlanıp hem titreyerek kötülüğe duyduğum şehvet hem tatmin hem de tahrik edilmiş olarak ve yaşama aşkım en üst vidasına dek vidalanmış halde tüm bu aşırılıklara sahne olan yerden kaçtım. Hemen Soho'daki eve gittim ve her şeyi çifte emniyete almak için evraklarımı yok ettim. Ardından aynı çekişmeli zihinsel coşku içinde lambalarla aydınlatılmış sokaklarda işlediğim suçla böbürlenerek sersemlik içinde yenilerini planlayarak ama yine de acele ederek ve kendime gelirken intikamcının adımlarına kulak vererek ilerledim. Karışımı hazırlarken Hyde bir şarkı tutturmuştu ve içerken de bardağını ölü adamın şerefine kaldırdı. Henry Jekyll'sa dönüşüm sancılarıyla kıvranması henüz bitmeden yanaklarından süzülen gönül borcu ve pişmanlık gözyaşlarıyla dizleri üstüne çöküp ellerini Tanrı'ya uzattı. Artık kendi isteklerine düşkünlük perdesi boydan boya yırtılmıştı ve hayatımı bir bütün olarak görebiliyordum. Babamın elini tutarak yürüdüğüm çocukluk günlerimden başlayarak mesleki hayatımın özverili uğraşlarına dek takip ettim o hayatı. Sonunda hep aynı gerçek dışılık duygusuyla dönüp dolaşıp akşamın o lanetli saatlerine geldim. Var gücümle haykırsam yeriydi. Hafızamın üstüme saldığı birbirinden iğrenç görüntü ve sesleri gözyaşlarımla, dualarla bastırmaya çalıştım. Ne var ki yakarışlarımın arasında dahi günahımın çirkin yüzü gözlerini ruhumun derinliklerine dikmiş bakıyordu. Bu pişmanlık hali yavaş yavaş yatışırken
yerini bir sevinç duygusu aldı. Aslında yaptıklarımdan kaynaklanan sorun ortadan kalkmıştı. Hyde'ın ortaya çıkması bundan sonra imkansızdı. İstesem de, istemesem de artık varlığımın iyi olan kısmında sıkışıp kalmıştım ve bu düşünce beni nasıl da mutlu ediyordu. Doğal hayatın kısıtlamalarını nasıl da gönüllü bir mütevazılıkla kucaklıyordum. Defalarca girip çıktığım kapıyı kilitleyip, anahtarı ayağımın altında ne samimi bir feragatle ezdim. Ertesi gün, cinayetin araştırıldığı, suçun Hyde tarafından işlendiğinin herkesçe bilindiği ve maktulün saygın bir kişi olduğu haberi geldi. Sadece bir suç değil, trajik bir budalalıktı yaptığım. Sanırım bunu öğrendiğime memnun olmuştum. Selim dürtülerimin daracı korkusuyla destekleneceğine ve korunacağına sevinmiştim. Jekyll artık sığındığım bir kentti benim. Hyde bir an için başını uzatacak olsa insanlığın eli onu katletmek üzere havaya kalkacaktı. Bundan sonra yapacaklarımla geçmişimin bedelini ödemeye karar verdim. Şunu da dürüstlükle söyleyebilirim ki kararımın bazı faydalı sonuçları oldu. Sen de bizzat biliyorsun ki geçen yılın son aylarında acı çekenlerin acısını dindirmeye çalıştım. Biliyorsun, başkaları için bir şeyler yapmaya çalıştım ve o günler benim için sükunet, hatta neredeyse mutluluk içinde geçti. Üstelik bu hayırsever ve masum hayattan hiç de usanmadım. Doğrusu gün be gün daha fazla keyif almaya başladım. Ne var ki hala ikili emelimin laneti altındaydım ve pişmanlığımın ilk evresi geride kaldığında çok zaman şımartılıp sonradan zincirlenmiş alçak yanım kendisine yetki verilmesi için hırlamaya başladı. Hyde'ı hayata döndürmeyi hayal bile etmiyordum elbet. Bunun düşüncesi bile beni delice ürkütmeye yetiyordu. Hayır, vicdanımı bir kez daha hafife alma konusunda bu kez kendi benliğimde baştan çıkarıldım. Ve sıradan bir gizli günahkarın ayartmalarına kurban oldum en sonunda.